İyi günler sayın izleyicilerimiz. Ayrı zaman ve yaratılış delilleri programımıza hoş geldiniz. Buyurun hocam.
Evet, doktor hocam.
İnşallah. O zaman iman hakikatleriyle başlayalım. Bir Avusturya papağanı ile ilgili bir filmimiz var. Onu izleyelim.
Bunlar Avustralya papağanının yavruları. Bu yavrular birbirlerinden beşer gün arayla dünyaya geldiler. Bu yüzden aralarında büyüklük farkı var. Özellikle yumurtadan ilk çıkan yavru, son çıkan yavrudan oldukça iri. Ancak anne papağan son derece adildir. Her yavruya ihtiyaç duyduğu miktarda besin verir. On gün sonra en yaşlı yavru diğerlerine göre hala çok iridir. Ancak o da mucizevi bir şekilde yiyeceğini en küçük ve en zayıf kardeşiyle paylaşır ve onu kendi ağzıyla besler. Peki bu küçük yavru niçin böyle bir fedakarlıkta bulunmaktadır? Niçin yemeğini güçsüz olan kardeşine vermektedir? Darwin'in evrim teorisini savunanlar bu soruyu hiçbir zaman cevaplayamazlar. Çünkü bu köhne teori, doğada bulunan bütün canlıların bencil yaratıklar oldukları ve acımasız bir yaşam mücadelesi sürdürdükleri varsayımına dayanır. Ancak izlediğiniz gibi küçük bir civciv dahi gerektiği zaman yemeğini kendisinden daha küçük ve güçsüz kardeşiyle paylaşmaktadır. Allah'ın ilham ettiği dayanışma ve paylaşma duygusu sayesinde bütün yavrular sağlıklı bir şekilde gelişirler.
Yani çok hayret verici maşallah.
Maşallah.
Canlar arası fedakarlık ve dayanışma hocamızın kitaplarından birinin başlığı inşallah. Ondan daha fazla bilgi edinebilirler harunyahya.org'a girerek. Bu Darwinizmi yıkan delillerden bir tanesi. Demek ki doğada sadece çatışma diye bir konu yok. Aksine değil mi? Hep fedakarlık görüyoruz, dayanışma örnekleri görüyoruz. Nereden biliyor? Küçücük bir yumurtadan yeni çıkan bir yavru biraz daha büyük olduğu için küçüğünü yardımcı oluyor. Darwinist mantığa göre hayatta kalabilmek için mücadele etmesi gerekir. Hatta onu yuvadan atması gerekir, öldürmesi gerekir. Halbuki hiç de böyle bir şey yok. Allah'ın ilhamıyla hareket ediyorlar. Bu da Allah'ın varlığının bir delili. Ve Darwinizmin geçersizliği. Çünkü Darwinizm mantığı sınırlı besin kaynakları vardır. Ve çatışmada ilerlemenin evrimin itici gücüdür. Canlılar arası bu çatışmada, rekabette evrimin itici gücüdür mantığını ileri sürmüştü. Ve bunu da daha sonra topluma da uyarlamaya kalktı. İşte komünizm mesela bunun bir uyarlaması. Orada da yine çatışma ilerlemenin itici gücü olarak Karl Marx bunu savundu. Halbuki böyle değil işte çok açık bir şekilde. Ki bu örneklerinden bir tanesi bakterilerde bile öyle oluyor. Bakteriler üredikleri zaman ortamda besin sınırlı olmaya başladığı zaman, çok doldurdukları zaman ortamı üremelerini yavaşlatıyorlar. Hatta durdurma noktasına getiriyorlar. Bu aynı zamanda bitkilerde de var. Bitkiler belli bir alanda çok olarak üredikleri zaman ve bir belli bir orana ulaştıkları zaman üremeyi durduruyorlar. Bitkilerde de var bu. Aynı şekilde görüyoruz işte penguenler, baba penguenler yumurtalarını 6 ay ayaklarının üzerinde taşıyorlar. Hiç kıpırdamadan orada tutuyorlar. Bıraktıkları anda donacak. Ölümünü yapıyorlar yani bunu. Dondurucu bir soğuk var. Yemiyorlar, içmiyorlar. Bakın yemeden içmeden 6 ay yumurtayı ayakta tutuyor penguen. Ta ki işte mevsim değişikliği oluyor. Anneler geliyor. Ondan sonra yavru yumurtadan çıkınca boğazındaki son lokmayı yavrusuna veriyor. Onu da kursağında tutmuş 6 ay boyunca. Yemiyor onu. Ölümünü yapıyor yani bunun bir izahı var mı? Evet. Ahtapot 6 ay yumurtalarına bakıyor. suyun altında. Bakın fedakarlar bakın. 6 ayın sonunda yavrular yumurtadan çıkmaya başlıyor. Hiç yemeden içmeden başında duran ahtapot hayatını kaybediyor 6. ayın sonunda. Yani görevi o yavruların yumurtadan çıkması. Bunu görev edinmiş kendine. Neyle açıklanır bu? Maddeyle bir açıklaması var mı bunun? DNA ile, DNA'daki proteinlerle yok. Nasıl oluyor? Allah'ın ilhamıyla oluyor. Ya bakın hep Darwinizmin aksine deliller bunlar. Yani her yerde delillerini görüyoruz. Fosillerde, genetikte, proteinlerin oluşmasının imkansızlığında ve canlıların davranışlarında da aynı zamanda. Ve birbirlerine de öğretemiyorlar bunu. Böyle öğretme diye bir şey de söz konusu değil. Çünkü her çıkan yavru küçük yavruya bakıyor.
Evet. İnşallah. Aynı zamanda canlılarda bayağı uzmanlık gösteren işler de yapıyorlar hazır olarak. Mesela kendi DNA'sındaki özel enzimleri dışarıda öyle bir kullanıyor ki, yani mesela bir silahın içerisinde kurşunun, hani normal doğada kullanılan bir, kendi silah, doğal silahlarını örnek olarak kendi kendine oluştuğunu düşünmek gibi olur. Eğer onun kendi kendine oluştuğunu düşünmek gerekiyorsa. Halbuki tam uyumlu ve muazzam fonksiyonel silahlar kullanıyorlar. Mesela onlara örnek olarak birkaç tane kimyasal örnek vermek istiyorum bu videoda. Mesela burada bazı kimyasal canlılar var. Bunların bir tanesi sopa böceği. Sopa böceği üretmiş olduğu şu çok acı tat veren bir sıvı üretiyor. Bunda tam özel pompa mekanizmasına sahip olan hemen derisinin altındaki bezeciklerde üretiyor ve düşmanlarından bu şekilde kurtuluyor. Şimdi bu küçük karıncalar ise kendilerinin hayatını riske atacak derecede büyük bir canlı yaklaştığında hepsi bir oluyor ve özel ısırgan otunun kimyasına sahip bir sıvı püskürtüyorlar.
Kaçtı karga.
O da kocaman işte o karganın ayaklarını ısırma etkisi uyandırıp onu ne yapıyor? Kaçırtabiliyor.
Maşallah.
Şimdi bu kimyasal böceklerin içerisinde üstad diye nitelendirilen bombardıman böceği var. Saniyede yaklaşık 100 tabak püskürtebildiği bir çok özel bir sıvısı var. Şimdi onu çok ağır çekimde görüyorsunuz. Hidrokinonla peroksidaz enzimini birleştirerek çok özel bir sıvı elde ediyor ve bu sıvının sıcaklığı yaklaşık 120 derece. Kendisinin gözüne bile zarar vermiyor bu sıvı. Ama kendisine atakta bulunan diğer canlıları haşlıyor. Gördüğünüz gibi yok ediyor. Burada biz hatasızlığın limitinin boyutunu görüyoruz. Eğer ufak bir hata olsa mesela hidrokinonla, o enzim mesela peroksidaz enzimi kendi vücudun içerisinde bir gramı bile karışacak olsa hemen büyük bir patlamayla kendisi infilak eder canlı. Ya kendi içinde bomba taşıyor ama sadece dışarı püskürtürken o alev alıyor. Öyle düşünmemiz gerekiyor. Müthiş derecede hassaslığın boyutunu Allah bize orada gösteriyor.
Allah'ın yaratmasındaki kusursuzluğu görüyoruz,
evet,
inşallah.
İnşallah.
Allah hatadan özellikler inşallah.
İnşallah. Ola ki zamanla yavaş yavaş gelişim bir şeyi hayal bile etsek bunu neresine koyacağız? Koyamayız. Bunun herhangi bir yerinde zamanla beklenecek, sonradan oluşabilecek bir durum hiçbir zaman yok. Bununla ilgili mesela Richard Dawkins'in yapmaya çalıştığı bir açıklama var. Yine böyle komik tarzı bir şey. İnsanları güldüren bir şey. Onun aslında videosu hazırsa Akın Hocam onu da gösterebiliriz.
Gösterelim.
Evet.
Starkins tabii. Bir saniye. Gençlik dönemleri bu. O zaman da yine...
Yani bir haber çıkıyor gazetede. Bombardıman böceği evrimi patlattı diye. Yani tamamen ortadan kaldırdı diye. Onun üzerine bu açıklamayı yapmaya çalışıyor.
Evet. Aslında bir şovman yani. O bilimle pek alakası yok daha çok.
Şimdi o iki sıvıyı orada deniyor. Yani canlının vücudunda halihazırda bulunan hidrojen peroksit ve hidrokinon isimli sıvıları ayrı birer kapta ne yapıyor? Karıştırıyor. Şimdi burada patlayıcı bir sıvı var. Fakat patlamıyor. Yani yanmıyor. Neden olduğunu araştırdığımızda ise çok özel bir enzimin varlığını görüyoruz. Şimdi o çıkıyor karşımıza. Fakat... Bir dakika durdurabilirsiniz. Şimdi bu videoda olduğu gibi doğada gerekli olan peroksidaz enzimi, yani bir protein, böyle tepside servis edilmiyor hiçbir canlıya. O ancak onun DNA'sında tam dizilimi tam yerinde, ilgili DNA'nın ilgili bölümünde varsa ve genle ilgili bütün intronlar, eksonlar, promoter bölgeler denetleyici, onun salgılanması gerektiği zamanı ve miktarı belirleyen bütün gen dizilimi %100 boyutta varsa, o zaman gerektiği zamana salgılanabiliyor peroksidaz. O zaman üretilebiliyor. O zaman vücut onu kullanabiliyor. Şimdi buradaki açıklamada Dawkins şunu anlatmaya çalışıyor. Hidrojen peroksit diyor, bakın burada var diyor. Hidrokinon da burada ayrı bir sıvı olarak var diyor. Bunların her ikisi bombardıman böceğinin arkasındaki batın bölgesinde iki ayrı odacıkta tutulan sıvılar. Fakat karıştığı zaman bunlar patlamıyor. Patlaması için tek bir şey gerekiyor. O da peroksidaz enzimi. Yani DNA'da kayıtlı olan, bilgisi kayıtlı olan ve özel bir şekilde kontrol edilen bir enzim, bir protein. Üçü birlikte karıştığı zaman karşımıza işte o kinon denen sıvı çıkıyor ve 120 derecelik ısıya sahip ya bir ısı üretiyor. Ortamı yakıp haşlıyor her şeyi. Devamı hazırsa onu da devamını izleyelim
bir
videoyu.
Bir ufak sorun var, halledip hemen devam edelim.
Tamam. Orada neyi göstermeye çalışıyor Dawkins? Bak, sıvıyı kendisi getiriyor. Hidrokinonu kendisi getiriyor. Enzim başka yerden geliyor. Doğada böyle bir mekanizma yok. Doğada canlı nasıl yaşamışsa, yani Allah onu nasıl yaratmışsa ve onun DNA'sı nasılsa, ancak biz onu görüyoruz. Onun dışında farklı bir mekanizmanın canlıya sonradan eklendiğini görmüyoruz. Ancak varsa hepsi, yani var olan DNA neyse canlı onu yaşayabiliyor. O DNA'nın dışında veya ona yeni özellikler ekleyerek farklı bir yaşam formuna dönüşmüyor hiçbir zaman. Ve Allah bütün canlılardaki bütün genetik materyali maşallah eksiksiz ve kusursuz yaratmış durumda. Bombardıman böceğinin ihtiyaç duyduğu protein tam zamanında, ihtiyaç duyduğu sıvıların odacıkları tam yerinde olacak şekilde maşallah olmuş vaziyette.
Evet.
Evet, videonun devamını
şimdi.
Hydroquinone does nothing at all. You can put that on one side. The true story is that hydrogen peroxide on its own.
Şimdi Dawkins kendince burada şeyi açıklamaya çalışacak. Yani bunun nasıl yavaş gelişmelerle olabileceğini açıklamaya çalışacak ama nasıl olamayacağını açıklayacak aslında farkında olmadan. Dikkatli izlersek.
Does decompose to form oxygen and water, but it needs a catalyst under normal conditions to do that. This black powder here is a catalyst. It's not the catalyst that the bombardier beetle uses. The bombardier beetle does use a catalyst, and it does in fact squirt this hot substance into the face of its enemy. But if you put a catalyst into a weak solution of hydrogen peroxide, then you're going to get a little bit of bubbling.
Bakın, o peroksidaz enzimini koyunca nasıl reaksiyon oluyor ve hemen yakıcı bir sıvıya dönüşüyor.
Doğrudaki enzimi birazcık gücünü hafifletirseniz diyor. İlk başta böyle olmuştur diyor mesela. İlk işte bombardıman böceğinin yapısı bu şekildedir diyor. Hidroperoksit işte etkisi birazcık azdır diyor. Bunun bir tehlikesi yoktur diyor. Biraz daha arttırdık diyor hidrojen peroksitin dozajını. Bu ilerlemeyi yapan kim yani, onu mesela şimdi bitsin açıklayalım. Bu da son halidir diyor. Yani burada hidrojen peroksitin dozajını arttıran mekanizma ne doğada? Mutasyonlar mı karar veriyor bunu? Bu iç canlı çıktığında işte biz böyle bir şey yapalım, hidrojen peroksitin işte etkisi birazcık az olsun ki işte bu canlı patlayıp ölmesin. Sonra bu etkiyi biraz daha arttırıyor mutasyonlar. Dawkins'in iddiasıyla ve yaptığı şovla. Ondan sonra en son hidrojen peroksit şu anki haline kavuşuyor diyor. Dolayısıyla bu yavaş gelişmelerle oluşmuş duruyor. Oktar hocamın gittiği konferansta yurt dışında işte yine bir evrimci gözün oluşumunu anlatırken işte çeyrek göz çiziyor ilk başta. Çeyrek daire. Sonra yarım daire. Sonra dörtte üç daire. Sonra tam daire. Yani evrimciler için bu bir oyun gibi adeta. Hani bir şey tam mekanizmasını gösteriyorlar. Sonra diyorlar ki İşte bu mekanizma ilk başta 1/4 vardı. Sonra işte yarısı oldu. Sonra 1/4, sonra tamamı. Alın size nasıl evrimli olduğunu açıkladık. Yani onu ona değiştiren mekanizmayı açıklaması lazım. Ya hangi mekanizma değiştiriyor? Yarım kalp çalışıyor mu? Çalışmıyor ki yarım kalp. Yani çeyrek kalp çalışıyor mu? Çalışmıyor. Böbrek çalışıyor mu? Yarım böbrek. O da çalışmıyor. Yani 40 parçası var gözün. 39 parça oldu mu çalışmıyor. Yani siz hangi yavaş gelişmelerle oluşumdan bahsediyorsunuz ve bu gelişmeleri mükemmele doğru götüren mekanizma dediğiniz mekanizma mutasyonlar. Mutasyonlar zaten en mükemmel mekanizmayı bozuyorlar. Yani sizin iddianız dolayısıyla tamamen bir pagan dininin ön kabulü olmuş oluyor. Başka bir şey olmuş olmuyor.
Richard Dawkins bu deneyde son derece başarılı. Burada %100 evrimin nasıl olamadığını ispatlıyor aslında. Evet. Çünkü bakın burada önemli olan nokta şu. Yani Dawkins burada bir kere hidrojen peroksidin hazır olarak olduğunu varsayıyor. Yani hidrojen peroksidin yavaş yavaş oluşumlarla oluştuğunu göstermiyor burada. Yani o canlının vücudunda hidrojen peroksit var. O canlının vücudunda diğer maddenin de hazır olarak var olduğunu varsayıyor. Katalizörün de hazır olarak var olduğunu varsayıyor. Sadece katalizörün miktarını değiştirdi. Burada zaten evrimi yıktı. Çünkü evrimin iddiası şöyle. Evrim diyor ki bir yapı diyor. Mesela Akın Hocam göz örneğini verdi. Kanat da olabilir. Başka örnek verelim. Kanat sıfırdan kanat olmaya başlayacak. Şimdi bu ne demek bu? Hiç kanat olmayan bir canlı varsayalım. Bir de %100 kanatları oluşmuş uçan bir canlı olduğunu düşünelim. Bu canlıda yavaş yavaş genetik bilgi artışı ve eklemelerle ve bunları mutasyona dayandırıyor. Mutasyon genetik bilgide bir artış meydana getirmez zaten. Onu herkes biliyor bugün. Genetik bilimi biliyor. Önce biraz işte tüy çıkacak. Bir çıkıntı olacak. Bu çıkıntı önce kafasında olabilir, ayağında olabilir, sırtında olabilir. Bu böyle milyonlarca böyle yılda, milyarlarca yılda biraz daha tüy çıkacak, biraz daha tüy çıkacak. Sonra yavaş yavaş kemikler içine oluşmaya başlayacak bunun. Kemiklerle birlikte tüyücükler büyüyecek. Sonra bir tane kanat olacak. %15 kanat olacak, %20. Ve bunların hiçbir işe yaramayacak tam kanat olana kadar. Ama bu ona rağmen, bunların iddiasına göre doğal seçilim denen taş, toprak, kaya tarafından da seçilecek. Diyecek ki taş, toprak, kaya. İleride bu canlı da kanat olsun ve uçsun. Biz onun için bu yapıları koruyalım. Bunlar kanat olacak diye düşünecek. Kepazeliğin boyutu bu. Ve onu hep seçecek. O genetik bilgi hep muhafaza edilecek nesilden nesile. En sonları kanat olacak. Ya böyle bir şey zaten mantığa aykırı. Zaten olmadığını ispatlıyor. Evet. Çünkü orada bakın dikkat ederseniz o maddenin hazır yani hidrojen peroksit o canlının vücudunda imal ediliyor. Bunun genetik bilgisi var. Orada içtiği hidrojen peroksidi içip de onu vücudunda biriktirmiyor. Orada yapılıyor. Ve bekleme odası var. Onun içerisinde tutuluyor. Katalizör, bakın orada katalizörün hazır olarak olduğunu varsayıyor. Katalizör çünkü dediği bu peroksidaz denen bir enzim bu. Enzim yavaş yavaş olamaz ki. Mesela enzim meydana getiren 100 tane amino asit var olduğunu sayalım. Önce bir amino asit, sonra iki amino asit, sonra üç amino asit böyle bir şey olmaz. Çünkü hiçbirinde protein olmuyor onların. 100 tane amino asit ve doğru dizilimli olduğu zaman bunun alternatif sayısı şöyle bir sayı. Her noktaya 20 tane amino asit alternatif olduğuna göre ve 100 amino asitlik bir yapı olduğuna göre 20 üzeri 100'dür alternatif sayısı. Bu 10 üzeri bilmem 300, 150 gibi bir sayı oluyor böyle. 500 amino asitlikte 20 üzeri 500, 10 üzeri 650 yapıyor. 10 üzeri 650'lik bir sayı meydana getiriyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde o protein çalışmaz. Zaten olmaz da. Ben onun mantığının anlaşılması açısından. Burada Dawkins maddelerin hepsinin %100 hazır ve mükemmel olduğunu varsayıyor. Ne demek bu? Evrim yok demek. Evet. Çünkü onun iddiasına göre yavaş yavaş oluşacaktı. Yavaş yavaş oluşamaz diyor. Var olmak zorunda diyor böyle diyor. Sadece bakın oyuna bakın rezalete. Katalizörün miktarını biraz arttırıyor. Bu evrim değil ki bu. Sen zaten evrimi yalanladın. Elma yanak. Hocam sizden elma yanak diyor. Dawkins aslında çok komik bir adam. Yani süper sahtekarlık yapıyor bütün şeylerinde. Bak hep laf oyunu yapmaya çalışıyor. Karşısında çoluk çocuğu almış onları kandırıyor. Ya gel bak hocamız davet ediyor seni. Gazete ilanlarıyla davet etti kaçtın. Senin kanalın yöneticileri araya girdiler. Kaçtın.
Para teklif
edildi. Yiğit Bulut araya girdi para teklif etti yine kaçtın. Niye gelemiyorsun? Çoluk çocuğun karşısında anlatıyor orada katalizör var diyor. Peroksidaz var, peroksit var diyor, hidrojen peroksit. Onu diyor biraz karıştırınca diyor korkanlar odadan çıksın falan böyle komiklikler yapıyor. Evrimin olmadığını kanıtlıyor yani bu deneyleriyle. Zaten onun için bakın dikkat ederseniz onun için uzaylılara döndü en son. Yani bu şu anlama geliyor. Dünyada hayat proteinler hiçbiri tesadüfen olamazı kabul etti. Ya bu demek bu, kabul ediyor. Bu diyor ancak diyor zaten yaratılmış olan, var olan, canlılar olan uzaylılar tarafından dünyaya getirilmiştir. E uzaylıları kim yarattı diye sorulduğunda da Allah yaratmıştır diyecek yani. Hocamız dedi.
Ki uzaylıların getirmesi gibi bir şey de söz konusu.
Ben dedi Allah'ın izniyle dedi hocamız buna la ilahe illallah Muhammedin Resulullah dedirteceğim dedi inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Bilimsel yani bilimsel olarak tabii inşallah.
Ya bu video zaten 20 sene öncesinin videosu. Şimdi onu aynı açıklamayı mesela yapmaya kalksa zaten İngiltere'de bir kere oradaki kamuoyu, oradaki izleyiciler zaten bir kere tepki gösterirler. Yani bu 20 yıl önce daha böyle pek hani kimse sesini çıkarmadığı dönemde diyelim İngiltere'de. O zaman rahat bir konuşmaydı. Ama şimdi İngiltere'de de o işi yapamaz inşallah.
Kim sözü sesini çıkaracak? Çocuk var karşısında. Bir daha gösterelim videoyu. Çocuklar var karşısında. Küçücük çocukları almış. Ayıp denen bir şey var.
Belki kendi onlar öğrencileridir anlatıyor. Yani o da olabilir. Efendim? Kendi öğrencilerinden de olmuş olabilir okulundan.
Bir de Dawkins'in bir videosu var. Onu da gösteririz inşallah. Videosunun başında şöyle bir açıklamayla başlıyor. İşte insanlar bize soruyorlar diyor. İşte ara geçiş formu nerede diye soruyorlar diyor. İşte çok ısrar ediyorsunuz madem gösterelim diyor. Bir bakıyoruz resim gösteriyor yine. Yani o kadar felaket ki bir türlü ara geçiş formu zaten olmadığı için. Bir de yani böyle kendilerinden emin bir açıklamalar yapıyorlar. Yani bize sorup duruyorlar gösterin gösterin. Tamam gösterelim diyor böyle. Videosunu gösterip bulayım ben internette gösterelim bir gün. Bir bakıyoruz çizim. Balinaların bir işte bu balina var bir köpek var. İşte bu köpekle balina arasındaki ara formdur diyor mesela. Köpek tarzı bir canlı almış. Böyle enteresan birbirinden felaket açıklamalar.
Ya bunlar kesinlikle kendinden emin değiller. Bunlar kameraya karşı konuşurken kamera sesini çıkarmadığı için böyle konuşabiliyor. Benim mikrofonumu aldılar ya. Bir soru sordum yani. Tek bir soruda dünyanın en ünlü evrimcileri toplanmış ve bütün salon evrimci 1000 kişi. Onlar beni bir kişi olarak varsayıyorlar. Cihat hocamı da bilmiyorlardı çektiğini, çekim yaptığını. Orada olduğunu yani. İkinci bir kişi olduğunu bile bilmiyorlar. Hemen mikrofonumu aldılar. Daha bir soruda. Kendine emin olan adam mikrofon alır mı? Veya salondan çıkartır mı? Ya sen delil mi istiyorsun kardeşim der. Mesela bize yaratılışın delili dedikleri zaman.
Gösterelim.
Yağmur gibi yağıyoruz ya. Yani böyle binlerce fosil kafasına atıyoruz. Proteinler, genetik, moleküler, biyoloji böyle. Ya, bir, yeter ki bir şey sorsun yani böyle Allah'ın izniyle. Adama bir tane soru sordu. Bir ara geçiş formu var mı falan. Hemen sen dedi kuralları çiğniyorsun. İşte susturun bunu.
Gösterelim. Çok iyi.
Tabii Darwinistler bilmeyenleri, değil mi? Okumayanları bu konuda bilgi kazanmamış olanları kandırmaya çalışıyorlar.
Evet.
Ama burada yaptığımız şey o yüzden bu sohbet çok önemli oluyor. İnşallah. Yani iman hakikatlerinden bahsetmemiz, yaratılış harikalarını göstermemiz, değil mi? Seyircilerimize, tüm insanlara çok önemli. Bunun evrimle oluşamayacağını da anlatmış oluyoruz inşallah.
Tabii yani evrimin olamayacağının bakın milyonlarca delili var. Evrimin olabileceğinin hiç delili yok, sıfır. Yani biz trilyona sıfır galibiz yani böyle.
İnşallah.
Bu kadar yani. Bu Allah çünkü evrimle yaratabilir miydi? Tabii ki Allah evrimle yaratabilirdi. O zaman burada zaten Allah'ın nasıl evrimi yarattığını ispatlardık biz. Ama o da onların dediği şekilde olmaz. Mesela diyorlar ya milyonlarca yılda haşa Allah mutasyon ve doğal seleksiyon gibi hayali mekanizmaları kullanacak. Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok. Allah ol dediğinde evrimle yaratılır canlılar. Yani o da birdenbire olur böyle.
Evet.
Allah'ın öyle bir mekanizma kullanmaya ihtiyacı yok. Allah her şeyden münezzeh. Ama Allah evrimi yaratmamış. Çünkü biz o zaman fosillerini görürdük evrimin. Ve Kur'an'da da Allah bunu bildirirdi. Kur'an'da hep aniden yaratılış var. Ve hiç fosil yok. Yani hep fosiller, türler birbirinden farklı, ayrı ayrı ortaya çıkıyorlar. Ve birdenbire ortaya çıkıyorlar. Yani hiç ara geçiş formu yok. O da yani evrim de Allah'ın mucizesiyle olabilir zaten. Hiçbir şekilde tesadüfen olmaz. Yani tesadüfen evet. Tek bir protein bile olamıyor. Hayat başlayamaz zaten. Öyle bir konu yok. Ama Allah evrimi yaratmamış. Kur'an'da da meleklerin, cinlerin yaratılışı var. Evrimle mi? Değil. Hazreti Musa'nın asası, tahta asa birdenbire canlı yılana dönüşüyor. Evrimle mi? Tabii ki değil. Yani aniden cansız maddeyi Allah canlı madde haline getiriyor. Canlı haline getiriyor.
Topraktan kuş değil mi? Allah yaratıyor, kuş oluyor. Evet, Peygamber toprak, evet. Toprak kuş haline getiriyor şeklinde. Allah'ın dilemesiyle olduğu mesele kuş oluyor.
Tabii çamur orada. Normal birdenbire canlı kuş haline geliyor. Yumurtlayan, uçan bir kuş oluyor. Hazreti Adem de aynı şekilde toprağa kile Allah böyle porselen şeklinde yaratıyor önce. Bakın cansız madde. Birdenbire Allah'ın ol demesiyle, ruhundan üfürmesiyle hemen hareket eden canlı Hazreti Adem oluyor inşallah.
İnşallah.
Hep böyle. cennette de huriler, vildanlar, gılmanlar var. Evrimle mi yaratılmışlar? Tabii ki değil. Yani böyle değil mi? Allah hep ol demesiyle yaratabiliyor. Bakın bu işte Roma'da olan olay. Bakın tek bir soru sordum. Burada şimdi bakın gösterelim. Bunların hepsi tek tek dünyanın en ünlü evrimcileri. Burada biraz arkalarda Lynn Margulis oturuyor. Simon Conway Morris var. Elliot Sober var. Bunların hepsi dünya çapında ünlüler. Francisco Ayala kürsüde. Douglas Futuma. Douglas Futuma ile Francisco Ayala ilk üç evrimcisinden iki tanesi. Yani biri iki numaralı evrimcisi Douglas Futuma dünyanın. Ayala da üç numaralı evrimcisi. Bunlar da ilk 15 tane evrimcisi. Hepsinin kitapları var. Ama birden fazla kitapları var. Bütün salondaki oturanlar da evrimci. Bunlar da evrimci. Yani yaratılışa inanan orada iki kişiyiz. Bir kişi daha çıktı. O da bir İspanyol geldi bize kartını verdi. Onlar da gizliyorlardı kendilerini biz ortaya çıkana kadar böyle. Oraya girmişler böyle saklanmışlar. Kenarda oturuyorlar. Onları konuşturuyorlar. Neyse biz bakın girince ne oldu? Ben Harun Yahya'yı temsil ediyorum deyince zaten buz kesti salonda. Önce bilimsel hipotez ortaya atılır. Deneyler ve gözlemler desteklenirse bilimsel teori olur. Hemen kesti sözümü. Çünkü neden? Harun Yahya'nın temsilcisi olduğunu duydu. Aman dedi, burada dedi, şimdi dedi, bizi dedi, perişan edecek dedi. Harun Yahya'nın temsilcisi ise. Hemen sözümü kesti. Bu da bilimsel tartışmadı buranın bölümü. Yani siz oraya çıkıp, hayır konuşmacı böyle dedi ama bence öyle değil, böyle diyebileceğiniz bir ortam. Zaten onun için yapmışlar bunu.
Serbest kürsü yani.
Evet.
Onlar kimse olmadığını düşündükleri için.
Evet, kendi aralarında. Öyle bir, hani ya öyle evrimleşmedi, böyle evrimleşti diyecekler orada böyle. Tartışma dedikleri o
ama
yani.
Ama kapıda kontrol etmediler mi? Yani siz kim, nasıl yürüyorsunuz gibisinden? Nereden geldiniz gibisinden sormadılar mı?
Yok, bize aslında çok iyi karşıladılar. Onlar böyle aa dedi, ne güzel şık gençli, gençli kaliteli gençler gelmiş böyle bunlar şey falan diye. Bilmedikleri için. Eğer evrim gerçekse, bakın hemen soru sor, sor tamam soru soracağım diyorum. Darwin dediği doğruysa yavaş yavaş değişiklikler olması gerekir. O da onu söylüyor zaten. Successive minor variations diyor. Bu lafı kullanıyor hatta. Yani varyasyon yavaş yavaş değişikliklerle oluşur diyor canlılar. Geçiş formları olması gerekir. Darwin de bunu söylüyor. Bakın hemen bir anda cik diye ses çıktı. Ara geçiş formları gösterebilir misiniz diyorum. Kanadı yok. Tek kanatlı, biraz kanatlı. Tam olmayan organlarla bütün geçişleri gösteren. Bakın siz diyor kuralları.
Arkadaki.
Kuralları çiğnediniz diyor. Sorunuz cevaplanmayacak diyor. Kürsüden kaçıyor.
Acil çıkıştan çıkıyor.
Yani işte bu evrimin durumu. Niye konuşturmuyor? Madem kendinden emin. Yani evrim bir gerçek olsa böyle yapar mı? Bu sadece komünist rejimlerde, Hitler döneminde, faşist şeylerde ideolojisine asla laf ettirilmez. Darwinizm işte böyle bir din ve böyle bir ideoloji. Sana kesinlikle izin vermezler eleştirmene. Soru da soramazsın. Yani ben orada aslında benim yaptığım tam eleştiri de değil. Beni bıraksalar ben onu Roma sokaklarında kovalayacağım fikren tabii inşallah. Ama mikrofon almak da iyi yaptılar aslında. Ben sadece orada bir soru soruyorum. Bana diyorum ara geçiş formu gösterebilir misiniz diyorum. Ya bunu normalde hemen getirir önüne gösterir.
Zaten ara form bir başka bir yerde de başka bir kardeşimiz sormuş. İşte ara form olması lazım diye ben bunu hiç düşünmemiştim diye cevap vermiş yani. Oradaki sorumlu kişi yani bir de bu olaylardan sorumlu kişi.
Evet, ara formların sayısının fazla olması gerekir. Neden burada hiç yok diye soruyor. O da evet böyle hiç düşünmemiştim diyor. Halbuki evrimin iddiası o şekilde.
Yani evrimde hiç hiçbir konuyu düşünmüyorlar zaten.
Bir konuda yerli dün haberini yaptığımız Profesör Doktor Ramazan İnci Bey'i o konuda tebrik etmek lazım. Bu konuda, şu konuda. Dawkins bütün çağrılara cevap vermiyor ve nasıl gelmiyorsa Ramazan Bey'e dün biz mailimizi attık. Dünkü haberde, hatta bugün röportajda da hocamız konu aldı onu. Ege Üniversitesi'ndeki evrimle alakalı bir konferans yapılıyormuş orada. Ben oraya katılmak istediğimi, ben de bir konferans vermek istediğimi, bütün bilimsel materyallerin kullanılacağını, Science Nature gibi ünlü bilim dergilerinden ve bilim adamlarının kendi kitaplarından derlenmiş, tamamen bilimsel ispatı olmuş bir konferans yapacağımı, katılmak istediğimi belirttim. O da bana cevap yazmış. Birkaç arkadaşıyla birlikte daha görüşüp bir takvim ayarlayacağını, gelmemizden çok memnun olacağını bize bildirmiş. Şimdi takvimini, yani ne zaman müsait
takvim
olduklarının
23 Nisan 2020,
cevabını
2024.
İnşallah bekliyoruz. Onun da cevabını verirsen inşallah güzel bir konferans vereceğiz. Bakalım şimdi gidişat o yönde. Doktor hocam umut var olalım.
Hayır 2020 bir şey demiyorum ben. 2024 dedim. Şimdi bakın devamında da nasıl engellediklerini görelim bakın. Bana diyor ki gidin diyor adam yani geldi normal. Bu oranın ilahiyat fakültesi organize eden Pontifical Gregorian University Roma'da Vatikan düzenliyor bakın. Vatikan Hristiyanlığın merkezi değil mi? Papalık. Papa'nın talimatıyla düzenleniyor bu konferans. Ve bana dekan gelip çıkın diyor. Ve mikrofonu alıyor. Ve onlar da alkışlıyorlar. Bu işte bakın çok ilginç yani. Komünist parti rejimlerinde böyle olur. Tek farkı bir de kafana sıkıp bırakırlar onlar. Yani bunlar kafaya sıkamıyor sadece. Normal böyle bir şey yapıyorlar. Engelliyor alenen yani bilimsel değil yani. Olayın bilimle hiçbir alakası yok. Bakın devam edelim. Bütün salonda alkışlıyor bunu. Ya sen ne yapıyorsun demiyor kimse. Ya burası da demokrasi fikir özgürlüğü var. Bırak konuşsun diyemiyor. Diyemez de zaten. Çünkü ideolojileri, dinleri çöküyor. Bakın devam edelim. Bakın. Sonra da geliyorlar. Beni sırtımdan iterek. Bakın eli sırtımda görüyor musunuz?
Pek de hareket etmiyorsun.
Bu adamcağızı. Ama itemeyeceğini anladı. İtemeyeceğini anlayınca bakın hemen çekiyor elini zaten. Böyle kıpırdatamadı. Bu diyor, Darwinizm aleyhine konuşamazsınız diyor burada diyor. Bakın çıkar mısınız diyor, salonu terk edin diyor. Yani yerinize oturun falan demiyor burada. Hepsi dışarı işaret ediyor. Kapı var burada. Kapıdan çıkar mısınız? Hatta ben yerime gidiyorum dedim. Bakın beni tutmaya kalktı kolumdan. Bu da koruma görevlisi. Şöyle bir baktım. O da hemen
vazgeçti.
Topukladı yani. Ayıp. 3 kişi gelmişler. 20 kişi geleceklerdi orada. Yine çıkaramazlardı Allah'ın izniyle de.
Ama Allah çok güzel bir şey vesile etti sizi orada inşallah. Vatikan'da evrimcilerin orada kirli bir oyunu vardı. Ha yani en başta Allah'ın yaratmasıyla evrimi bir arada tutmaya çalıştılar. Din evrimi reddetmiyor gibi bir propaganda yöntemi izlemeye çalıştılar. Bu da onun bir oyunuydu. Ama oraya hocalarım inşallah Allah vesile etti. Hocamızın inşallah göndermesiyle değil mi? Orada bu oyun bozulmuş oldu. Anladılar ki dinle evrim hiçbir zaman yan yana gelmez. Evrim Allah'ı inkar eden ateist bir ideolojidir. Allah'ı inkar etmesini de kullanılan ateist bir ideolojidir. Ve ateist ideolojilerin tamamı da evrim teorisini temel almışlardır. Allah'ı inkar eden bir teorinin de hiçbir dinle alakası olamaz. Hakkında hiçbir dinle alakası olamaz. Dolayısıyla Vatikan'da da bunun yeri yoktur inşallah. Oktor hocamla Cihat hocamla oraya gittiler. O planlarını başlarına geçirdiler.
Tabii orada yani tam şeytanın deccaliyetin bir tuzağı vardı. Ama Allah da bir tuzak kurdu inşallah. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Yani bunun kişiyle hiç alakası yok. Oraya hocamız kimi gönderse zaten böyle olurdu sonuç Allah'ın izniyle. Yani bunun şahıslarla hiç alakası yok. Allah bozdu. Hakikaten bütün dünya bunu haber yapmaya hazırlanmıştı. Ve bir kısım Türk medyası da dahil. Haberler çıkıyordu çünkü zaten daha konferans olmadan. Ya bakın Vatikan'da böyle bir toplantı organize etti. Demek ki haşa işte dinle Darwinizm Niye? Din ayrı bir konu, çatışmaz bu. Bu bilim bu zaten yani. Bunu onlar da kabul ediyor. Bakın papalık da kabul ettiğine göre demek ki hiç dinle de karşı bir şey yok. Bu şeytanın tuzağıydı böyle. İnsanların imanını zayıflatmak. Çünkü alenen inkar et diye çıkmaz şeytan diyor Allah. Aldatıcı diyor, sizi Allah ile aldatmasın diyor. Burada böyle yani sanki dinin bir dinle karşı bir durum yokmuş gibi der miyiz? Der misin? Pagan dini, Allah'ın varlığını inkar ediyor zaten. Ama alenen inkar et demiyor. Ya işte gelin diyor, din, bu bilimsel diyor, siz de bu tarafa gelin biraz daha. Biraz daha bu tarafa gelin. Zaten Darwinist oluyor adam. Zaten dünyanın %99'unda böyle ele geçirmişti Darwinizm. Ama Allah tuzaklarını bozdu. Bunu Associated Press ve Reuters haber yaptı. Bütün dünya medyası bunu haber yaptı. Hiçbir şekilde onların konferansı haber olmadı. Yani konferans haber oldu da bu şekilde haber oldu böyle. Nasıl antidemokratik oldukları, bir soruya bile cevap veremedikleri. Görüntülü olarak Reuters görüntülü olarak hala duruyor. İsteyen girsin girer bakar yani Reuters'e. Girdiğiniz zaman blog sitesi halinde blog sitesi haberi yaptılar hatta böyle. Bu görüntüyle yani onların ne kadar antidemokratik olduğu, nasıl bir ideoloji olduğu ortaya çıktı. Allah ortaya çıkarttı bunu inşallah.
Zaten deccaliyetin sistemi olduğu o kadar belli ki yani Peygamberimiz bildiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ayrı zamanda deccaliyetin her şeyi ters yüz edeceğini. Mesela gerçekleri yalan gibi göstereceğini, yalanları gerçek gibi göstereceğini. Mesela normalde insanlara verilen telkin nasıl? İşte evrim, işte bilim terkini veriliyor. Bir bakıyoruz pagan dini çıkıyor. Mesela biz evrimciler olarak işte Darwinistler olarak son derece adil insanlarız. Her türlü fikre açığız diyorlar. Görüyoruz. Öyle bir şey yok. Mesela din diyorlar. Din her türlü fikre kapalıdır. İşte hiçbir şeyi anlattırmaz. Haşa despottur diyorlar mesela. Hocamız her gün anlatıyor burada. Her şeyi anlatsınlar diyor. Yani bütün kitaplarda evrim de yer alsın diyor. Bu İslam buna karşı çıkmaz. İslam dini. Kur'an'da buna karşı çıkan bir ayet yok Allah'ın izniyle. Ama doğrusu da anlatılsın. Yani çünkü kendinden eminseler eğer ki olmadıkları zaten her halleriyle belli. Kendinden emin bir fikir hiçbir şekilde başka fikirleri engellemeye çalışmaz ki. Yani burada herkes her istediğini anlatsın. Hocamızın zaten kitaplarında hep karşı görüşün sözleri yer alıyor. Yani onların sözleriyle zaten hep çürütülüyor hocamızın kitaplarındaki bilgiler ve mesela bilimsel gerçekler hep o şekilde anlatılıyor. Dolayısıyla şu anda deccaliyetin sistemi var ve işte ilerleme nasıldır, çağdaşlık nasıldır, ilericilik nasıldır dediği zaman bizi böyle pagan dinin içerisine sokmaya çalışıyorlar. İşte dinle ilgili konuşulmaya başladığı zaman da işte tam tersi iddialarda bulunuyorlar. Halbuki bir bakıyoruz bilim her şeyiyle yaratılışı gösteriyor. Yani sürekli anlatıyoruz. Yani çok yani bilmeyenler de var. Ve her geçen gün yeni yeni insanlar öğreniyor. Yani evrime bakıyoruz. Protein safhasında daha çöküyor zaten. Yani tek bir proteinin oluşması imkansız. Yani bir ihtimal hesabı da yok proteinin oluşması ile ilgili. İmkansız. Sıfır ihtimal. Yani sonsuzda bir ihtimal. Sonsuzda bir ihtimal olacağı zaten imkansız olmuş oluyor. Bir protein oluşsa bile bu bir işe yaramıyor zaten. Yani bir proteine hadi oluştu farz edelim. Koyalım bir proteini. Hatta 10 milyar protein koyalım. Hiçbir şey olmaz. Belli bir süreden sonra bozulur. Dolayısıyla ilk hücre de oluşamıyor kendi kendine. Bir hücre üzerinde mutasyon denemesi yapın siz. O hücre hiçbir zaman başka bir hücreye, başka bir çeşit hücreye dönüşmez. Ya bilimsel olarak böyle bir gözlem yok. Tam tersini gösteren milyonlarca gözlem var. Bir canlıyı başka bir canlıya dönüştüremiyorsunuz. Hepsi kendi içerisinde mükemmel eksiksiz mekanizmalarıyla yaratılmış. DNA'sı aynı zamanda DNA eşiğiyle, gen eşiğiyle korunmuş. Her canlı türü kendi içerisinde sadece çiftleşip çeşitlenebiliyor. Başka bir türe dönüşemiyor. Allah bu mekanizmayı da kitlemiş. Ya dolayısıyla bilimde nereye baksak her zaman Darwinizm çöktüğünü görüyoruz. Yani Darwinistiz diye ortakta dolaşanlar Darwinizmi bilmiyorlar zaten. Yani sadece kulaktan dolma bilgilerle, hocamızın deyimiyle işte dergilerden okudukları kadarıyla, internetteki köşe yazılarından okuduklarıyla evrimci oluyorlar diyor. Aynen o şekildedir. Yani hiç evrimin ne olduğunu, evrimin ne manaya geldiğini, bir türün başka bir türe dönüşmesi için DNA'sında yararlı bilgi olması gerektiği, değişik olması gerektiği ve bunun da hiçbir zaman gözlemlenmediğini bilmez mesela hiçbir evrimci bu. Özellikle işte uğraşanlar değil de dışarıdan evrimci takılanlara baktığımız zaman hiçbirisi bilmez mesela bunu. Varyasyondan bahsedilir mesela, varyasyonu evrim zanneder. Veyahut da ilk hücre dersi mesela zaten oluşur der mesela. Hiç öyle bir şeyin imkansızlığı yani kesin olarak ispatlanmasına rağmen. Dolayısıyla hani biz de her gün bu yüzden anlatıyoruz ve her geçen günde zaten evrimin olmadığını görenlerin sayısı Allah'ın izniyle artıyor.
Evet, bakın şu an slaytlarımızda evrimcilerin yaptıkları çizimler var. Evrimciler zaten bir delilleri olmadığı için, değil mi? Bol bol çizim yapıyorlar. Dikkat ederseniz çizimlerde maymun görüntüsü veriyorlar ama anlamlı bakış. Mesela gözleri anlamlı hale getiriyorlar.
Evet. İnsan gözü
koyuyorlar. Böyle insan gözü koyuyorlar. Bu şekilde rekonstrüksiyon yöntemini de kullanarak böyle alçıdan, sıvadan güya arı geçiş varmış gibi çizimlerini yaparak
bize işte senelerce bu çizimleri yaptılar. Bakın oradaki balıkla sürüngen arası sözde canlı. Sahte çizim var bakın mesela ortada. Sonra hocamız yaratılış atlasını çıkarınca ve hiçbir şekilde ara geçiş formu olmadığı bütün insanlar tarafından görünce bu sefer şey demeye başladılar. Öyle o tarz çizimlerdeki canlılar mitolojide olur. Öyle canlı olmaz demeye başladılar. Bakın sizin kitaplarınızda da var bu çizimler. Mitolojide değil.
Evet, biz peki bilimsel baktığımızda, doğaya baktığımızda, fosillere baktığımızda bu çizimlerden görüyor muyuz? Görmüyoruz. Yani. Ne görüyoruz? Bakın 23 ile 5 milyon yıl arasında ustura balığı. Günümüzdeki ustura balığıyla birebir aynı yapısını görüyorsunuz.
Kendi nasıl yapısı var aynı.
Balık fosili 200 milyon yıl yaşında bakın. Yengeç fosili yine 23 ile 5 milyon yıl arasındaki yengeç fosili. Bakın altta günümüzde yaşayan yengeç var. Şuradaki ve üstündeki fosil, taş fosil. Bütün bacak yapısı, gövde yapısı birebir aynı. 23 milyon yıldır.
Bazıları şey diyor ya, mesela evrimle ilgili konu açılıyor. Ya mutlaka değişim var diyor. Yani değişim olmadan olur mu diyor. Yok değişim. Yani bilimsel olarak bakacaksak, yani öyle tahminle bilim yapılmaz ki. Yani bir fikrini soruyorsun mesela, ya tabii ki mutlaka değişim var diyor. Yok değişim. Yani biz hangi canlıya baksak, hocamızın yaratılış atlasının bütün ciltlerini alsınlar. İnternetten de ücretsiz indirebiliyorlar zaten kardeşlerimiz. Onun gibi 350 milyon fosil var. Hiçbirisi değişmemiş. Yani değişmemişse ille mutlaka değişim vardır, ben işte öyle olmasını istiyorum gibi mantık olmaz ki. Bilime direnmenin manası yok. Bilim değişmemiştir diyor. Dolayısıyla değişim yok. Yani DNA'ya baktığımız zaman DNA izin vermiyor ki zaten değişmesine. Yani hiçbir açıdan bir canlının başka bir canlıya değişmesi mümkün değil. DNA izin vermiyor. Fosiller izin vermiyor. Fosil kayıtları izin vermiyor. Mikrobiyoloji izin vermiyor. Hiçbir gözlem, hiçbir şey izin vermiyor bir canlının başka bir canlıya değişmesine.
Evet, bakın Solekant fosili var slaytımızda. 240 milyon yıllık. Solekant için ne diyorlardı? İşte ha çıktı ha çıkıyor diyorlardı. Suyun üstünde yaşıyor. Yüzeyde yaşıyor. Yarı akciğere sahipti diyorlar.
Ara geçiş formu.
Evet, ara geçiş formu diyorlar. Halbuki günümüzde bulduk Solekant balığı. Çok yakın bir tarihte bulundu. Tekrar bulundu. 1950'lerde bulundu. 2000'li yıllarda tekrar bulundu Solekant balığı. Bir dip balığı olduğu anlaşıldı. Derin sularda yüzüyor.
800 metre.
Akciğer, yani yarı akciğer dedikleri yağ kesesi çıktı. Akciğerle yakından uzaktan alakası yok.
Yani Allah rezil ediyor mesela. Önce de buldurabilirdi Allah. Evet. Önce buldurmuyor. Önce onlar diyor ki bak bunların ön yüzgeçleri biraz ayağa benziyor gibi diyorlar. Ve bu ne olabilir? Ara geçiş fosilini işte bulduk diyorlar. Hemen araştırıyorlar, bakıyorlar var mı canlısı, yok. Hah diyorlar, tamam. Soyu da tükenmiş. Biraz da benziyor mu gibi görünüyor. Onlar öyle adlandırıyor. Evet, o zaman ara geçiş formudur bu deyip hemen onunla ilgili lansmana başlıyorlar. Sonra canlısını yakalattırıyorlar, gösteriyor. Yüzüyor, dipte yüzüyor.
Evet.
150-200 metre aşağıda yaşıyor ve yukarı doğru hiç çıkmıyor. Ki bu yani balığın hiç yukarı da çıkabilirdi. Suyun üstünde hoplayabilirdi yunuslar gibi. Yani yunuslar gerçi geldi. Bu bir şey de değiştirmez. Balığın fizyolojisiyle sürüngenlerin fizyolojisi tamamen farklı canlılar. Bunu bu şekilde hayal etmek bile yanlış. Allah onları çok komik bir duruma düşürüyor. Canlısını yakalattırıyor ve söyledikleri şey tamamen tersi, tepe taklak olmuş oluyor.
Evet, sahtekarlık yapıyorlar. Mesela yapmayabilirler sahtekarlık. Onun bilimsel olarak çürütüleceği, o sahtekarlığın açığa çıkarılacağı çok belli. Çünkü sürekli yeni bilimsel gelişmeler oluyor. Yeni yöntemler değil mi? Yeni yaş tayin tespitleri çıkıyor. Belli ki o anlaşılacak. Birisi inceleyecek onu. Ama o kadar gözleri kapanmış ki. Sahtekarlık yapıyorlar. Mesela orangutan çenesiyle insan kafatasını birleştiriyor. Koyuyor müzeye. 60 yıl boyunca insanlar onu sergiletiyor. Bu sizin ara geçişiniz işte. Sizin atanız diye. Daha sonra halbuki anlaşılıyor zaten. Evet.
Bu dünyayı ele geçirmişti Darwinizm. Onlar hocamızı hesaba katmamışlardı. Konu buydu. Yani öyle birisinin Allah'ın öyle hocamızı göndereceğini Allah'ın dilemesi hesaba katmamışlardı. O onları perişan etti. Yani acı içinde kıvrandılar ama sonunda pes etmek durumunda kaldılar onun için inşallah.
Evet. Bu konuyla ilgili hatta bir de TRT'de haber çıktı. Bakın o da çok aslında Darwinistlerin ne kadar bilime savaş açtığını gösteren bir şey ve ne kadar despot bir kafada oldukları, ne kadar kendi fikirlerine karşı bir şeyin söylenmesine tahammül edemediklerini gösteren bir şey. TRT'de haber çıktı işte, sonra Kant'ın işte bir canlısı daha bulundu. Japon bilim adamları tarafından görüntülendi. İşte ara geçiş formu diye iddia ediliyordu. Bulunan fosille şu an dahi yaşayan o görüntülenen canlının aynı olduğu bulundu diye haber yapıldı. Ve bu evrim teorisine bir darbe olarak gösterildi. Ondan sonra bir baktık yürüyüşler yapmaya başladılar. Hayır işte bu canlılar aynı değil falan diye. Bakın bilime karşı nasıl bir savaş açmışlar görelim.
Boşa çıkaran canlı örneklerden biri Endonezya açıklarında ilk kez görüntülendi. Evrimciler koalakant türü balığın denizde yaşayan canlıların evcilerek karaya çıkan türü olduğunu savunuyorlardı.
Darwin'in evrim teorisine inananlar yüzyıllardır canlıların yaratılış dışında farklı şekillerde meydana geldiğini öne sürüyorlar. Bu teze göre insanoğlu suda yaşayan tek hücreli bir canlıdan evrilerek bu çok gelişmiş yapıya büründü. Evrim teorisinin gerçeği ifade etmediği bugüne kadar pek çok örnekle ispatlandı. Teorinin en önemli dayanaklarından biri koalakant adlı balıktı. Birçok evrimci zoolog, korkunç ve tuhaf görünümlü bu canlının yöresindeki iki çiftli yüzgeçleri kullanarak deniz tabanında yürüdüğünü ve deniz kara hayvanları arasında bir geçiş şekli olduğunu varsayıyordu. 1938 yılında çok önemli bir gelişme oldu. Evrimleşerek karada yaşayan canlı halini aldı denilen balık, Güney Afrika açıklarında yakalandı. Ne karadaydı ne de ayakları vardı. En az 70 milyon yıl önce neslinin tükendiği düşünülen bu canlı türünün üzerinde yapılan incelemelerde balığın 400 milyon yıldır hiçbir değişikliğe uğramadığı görüldü. Ve bugün Japon araştırmacılar Endonezya açıklarında suyun 161 metre altında yine aynı balığa rastladı. 31,5 santimetre uzunluğunda olan ve yavru olduğu tahmin edilen balık bu kez görülmekle kalmadı, yaklaşık 20 dakika boyunca da görüntülendi. Araştırmacılar geri dünyaya geldiği sanılan balığı görüntülemek için deniz altında uzaktan kumanda edilen bir cihaz kullandı. Kayalar arasında yavaşça yüzerken kayda alınan balığın kemikli balıklar sınıfına ait olduğu belirtiliyor.
İşte TRT evet, evet. Bu yayınları sürekli yapması lazım aslında. Evet. Çünkü hem insanların imanına vesile olur hem de Güneydoğu'daki bütün Türkiye'yi ilgilendiren PKK terörüne de çözüm olmuş olur.
Hayır, şöyle anlatsın. Yani TRT yani desin ki mesela evrimciler Sölekant'ta ara geçiş formu olduğunu söylüyorlar. Büyük beyni vardı diyorlar. Yüzgeçleri ayak haline gelmişti ve yüzey balığıydı. Ara geçiş formudur. Bu evrimcinin iddiası. Koysun bunu bir kenara. Ondan sonra da balığın nasıl bulunduğunu, büyük beyni olmadığını, yüzgeçlerin olmadığını, değil mi? Tamamen normal bir balık olduğunu, demek ki ara geçiş formu olmadığını anlatsın.
Hatta yorum ondan bile sonra, yapmasına gerek yok.
Tabii yani. 350 milyon fosil var desin. Yani ara geçiş formunun patolojik asimetrik olması gerekir. Yok fosil kayıtlarında. Evrimciler bunun olduğunu söylüyor. Yani onların iddiası ve bilimsel gerçekler. Mesela desin ki proteinler tesadüfen oluşuyor diyor. Hayır, proteinler tesadüfen olamıyor. Çünkü proteinleri mutlaka proteinleri sentezleyecek proteinlerin önceden var olması gerekiyor. Ayrıca bu da yetmiyor. DNA'nın olması ve tam hücrenin olması gerekiyor. Hiçbir eksiksiz hücrenin olması gerekiyor. Bunu da söylesin. İsteyen istediğine inansın. Yani objektif olsunlar. Öyle hani demiyoruz ki biz sadece yaratılışı anlatsın, Darwinizmi hiç anlatmasın. Hocamız onu demiyor. Hocamızın dediği Darwinizm diyor. Aksine çok kapsamlı anlatılsın. Ama Darwinizmi geçersiz kılan bilimsel deliller anlatılsın bir de. Yani bakın çok önemli. Bilimsel deliller, gerçek bilimsel deliller. Adamlar ara geçiş formu var diyor, hiç göstermiyorlar. Kardeşim sen ara geçiş formu gösteremiyorsan zaten Darwinizm yok demektir. Hocamızın yaptığı mesela yaratılış atlası hep gerçek fosiller. Yani hiç çizim değil, bakın hiç yorum değil. Gerçek fosilleri koyuyor. 150 milyon yıl önceki hali günümüzdeki hali yan yana koymuş hocamız kitabına, değil mi? Bunu çocuk bile anlar yani, bakınca aa der, abi der, burada hiç bir değişiklik yok der. Diyorlar zaten sergilere, değil mi? Sen sergilerde çok bulundun, sen de bulundun. Ne yapıyorlar sergilere geldiklerinde? Ben de şimdi İngiltere'de yeni sergideydim. 12 bin kişinin katıldığı. Geliyorlar. Ya mi? Diyorlar, evrim mevrim yok. Ya bir şey söylemeye gerek yok. Yani yan yana görüyor böyle. Fosille gerçek halini. Ben soruyorum yani. Diyorum mesela diyorsun ki değişiklik var mı? Ya yok diyor. Ne anlama geliyor bu? Evrim yok diyor. Kendi söylüyor hemen zaten.
Evrimle ilgili bu haber yapıldıktan sonra, evrimin olamayacağı ile ilgili haber yapıldıktan sonra bir de şöyle bir durum oldu. Şimdi evrimciler böyle ellerinde pankartlarla, yani bilimsel yine hiçbir şey getiremedikleri için ellerine aldılar pankartları. İşte TRT, işte evrime niye karşı, ondan sonra TRT'nin işte hocamızın anlattığı bilgileri yayınlamasıyla ilgili
hocamızın
şeyler.
İsmini yazmışlar.
Evet, belki. Hocamızın direkt ismi de yazıyordu. Yani böyle enteresan hani desenize Solekant ara geçiş formudur diye söyleyebiliyor musunuz bunu? Pankarta yazabiliyor musunuz Solekant ara geçiş formu diye? TRT niye böyle bir şey yapıyor diye pankart yazıyor. Bilimsel olarak bu bulunmuş. Japon bilim adamları da bunu kameraya kaydetmişler. Net bir şekilde bilimsel olarak kabul edilmiş. Ama işte burada bilime savaş var. Ve de TRT bakın böyle bir şey yayınlıyor. Bir anda herkes sokağa dökülüyor. Bu herkes derken evrimciler sokağa dökülüyor. İşte niye böyle bir şey yaptınız diye. Ama şimdi TRT çekinmesin bu tarz şeylerden. Yani orada mesela her gün vefat eden şehitlerimiz var. Yani o şehitlerimiz mi önemli? Burada 3-5 kişinin ellerinde pankartlarla TRT'ye karşı gelmesi mi önemli? Yani TRT'nin gece gündüz bu haberleri yayınlaması gerekiyor. Solekant var, İda var, Ardi var, Nebraska adamı var, Piltdağ'ın adamı var. Bunların hepsi sahtekarlıklar ve yalanlanmış iddialar. Proteinin oluşamayacağı konusu var, ara geçiş formu olmadığı konusu var, DNA'nın değişemeyeceği konusu var. Bunların hepsini anlatsın TRT. Yani çekinmesin 3-5 tane işte Darwinist, komünist kişinin tepkisinden çekinmesine gerek yok TRT'nin. Yani orada dediğimiz gibi her gün vefat eden şehitlerimiz var. Onların ailesinin ve bizim bundan rahatsız olmamız mı daha önemli? Onların vefat etmesi mi daha önemli? Yoksa 3-5 kişinin pankart açması mı önemli? Hangisinin önemli olduğu belli yani Allah'ın izniyle. İnşallah.
Evet. İnşallah. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun hocam.
Evet, bir Kur'an mucizesinden bahsedelim hocam. Evet, slaytımızda eski Mısır yazıtlarında Haman'dan bahsediliyor. Onu anlatalım inşallah. Kasas suresinin 38. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Firavun dedi ki, ey önde gelenler, sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, çamurun üstünde bir ateş yak da bana yüksekçe bir kule inşa et. Belki Musa'nın ilahına çıkarım. Çünkü gerçekten ben onu yalancılardan biri sanıyorum. Buyuruluyor. Evet, bu ayette geçen Haman isimli kişi Firavun'un en yakın adamlarından biridir. Bundan yaklaşık 200 yıl önce çözümlenen bir Mısır yazıtında da Haman isimli bir kişiden bahsedilmektedir. Viyana'daki Hof Müzesi'nde sergilenen bu yazıtta Haman'ın Firavun'un yakınlığından da bahsedilmektedir. Bu yazıtlarda Haman'ın taş ocaklarında çalışanların başı olduğu anlatılmaktadır. Ayette de Firavun, Haman'dan bu görevi nedeniyle yüksekçe bir kule bina etmesini istemektedir. Peygamberimizin yaşadığı dönemde kimse tarafından bilinmesi mümkün olmayan bu bilgilerin verilmesi, Kur'an'ın Allah tarafından gönderilen hak kitabı olduğunun delillerinden biridir. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde, Kur'an'ın indirildiği dönemde bu gerçek bilinmiyordu. Yazıtın 200 yıl önce bulunmasıyla, yazıttaki yazıtlar araştırıldığında, açıklandığında biz tarihten bir gerçeği Kur'an'da görüyoruz ve mutabık olduğunu anlıyoruz inşallah. Bu da Kur'an'ın Allah sözü olduğunun bir delili inşallah.
İnşallah bazı böyle ateistlerin açıklaması oluyor. Bir kısım ateistlerin tabii ki. Şimdi böyle bir şeyi bulmanın heyecanıyla hani böyle sanki çok acayip bir şey bulmuş gibi bir tavırla işte şey diyorlar mesela bakın diyorlar eski yazıtlarda da diyorlar Müslüman diye kelime geçiyor diyorlar mesela. Müslüman mesela 1400 sene önce peygamberimizden öncesinde de Müslümanlık, Müslüman ismi işte kitaplarda geçiyor diyorlar. Bakın işte biz bunu bulduk diyorlar falan. Böyle bir heyecanla sanki bir şey bulmuş bir şekilde. Kur'an'a bakıyoruz zaten Allah ayette bildiriyor. Sizi daha önce de Müslümanlar olarak isimlendirdik diyor ayetinde. Yani zaten Hazreti Adem'den itibaren başlıyor. İlk insandan itibaren başlıyor İslamiyet.
Evet.
Yani Hazreti Adem de Müslümandı. Müslümanlığı anlattı. Bütün peygamberler, peygamberimize kadar sallallahu aleyhi ve sellem zaten bütün peygamberler aynı konuları anlattı dinle ilgili. Mesela bir şey buluyorlar geçmişle ilgili. İşte Allah'ın isminin geçtiğini görüyorlar. Bakın orada da geçiyor diyorlar. Tamam zaten öyle olması gerekiyor. Yani böyle bir şeyi bulmanın heyecanıyla böyle acayip de bir şey bulmuş gibi bir tavırla, işte son derece kurnaz ve uyanık olduğunu zanneden bir tavırla böyle açıklamalar yapıyorlar kendilerince. Yani bayağı komik duruma düşüyorlar. Çünkü zaten Kur'an'da bunların hepsi bildiriliyor Allah'ın izniyle. Yani çok fazla konu var bununla ilgili. Mesela işte ben din aleyhinde bir şeyler yapıyorum diyor. Benim kafama niye yıldırım düşmüyor diyor mesela. Allah bir ayetinde insanları zulümlerinden dolayı cezalandıracak olsaydım yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı buyuruyor şeytan Allah'a sınırım. Yani o uydurdukları zırvaların hepsinin zaten Kur'an'da cevapları var. Allah ayette içinde bulunduğum bir durum olmasın ki biz onun Kur'an'da cevabını vermiş olmayalım buyuruyor başka bir ayetinde. Yani onun söyledikleri her şeyin Kur'an'da net cevapları var. Dolayısıyla öyle heyecanlı bir şekilde acayip bir şey bulduk, bak kimsenin farkına varamadığı bir şey bulduk, acayip zekiyiz, acayip uyanığız tavırlarıyla ve insanları da kandırmaya çalışmasınlar. Çok komik duruma düşüyorlar gerçekten.
Bu örnekte Allah geçmişe yönelik bir bilgi veriyor. Evet. Ama bunun da gayb bilgisi olduğunu bildiriyor Allah. Çünkü geçmiş ve gelecek hepsi gaybtır. Yani bilinmeyeni Allah bilir inşallah. Bakın bir ayette Allah şöyle buyuruyor Kur'an'da, şeytandan Allah'a sığınırım. Bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar, yani Hazreti Yusuf'la ilgili kıssada, Yusuf'un kardeşleri, yoksa onlar Yusuf'un kardeşleri o hileli düzeni kurarlarken yapacakları işe topluca karar verdikleri zaman sen yanlarında değildin diyor Peygamber Efendimiz, sizi kastederek Allah inşallah. Yani geçmişteki bir bilgi de gayb bilgisi oluyor. Evet. Ama Kur'an'da geleceğe yönelik de bilgi var aynı zamanda. Bu kaderi Allah'ın yarattığının bakın çok net kanıtları inşallah. Mesela Kur'an'da Bizans ordusunun galip olacağı savaş daha gerçekleşmeden bildiriliyor. Bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Elif, Lam, Mim. Rum orduları yenilgiye uğradı. Dünyanın en alçak yerinde. Ama onlar yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. 3 ile 9 yıl içinde. Bakın Allah olmuş olan bir savaşla ilgili bilgi veriyor. Ama diyor onlar yeneceklerdir diyor. 3 ile 9 yıl içinde bir zaman aralığı da veriyor Allah ayette. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. Ve o gün müminler sevineceklerdir. Bu ayetler Hristiyan olan Bizanslıların 613-614 yıllarında Persler karşısında çok ağır bir yenilgiye uğramasından yaklaşık 7 sene sonra milattan sonra 620 civarında indirilmişti. Yani Allah 7 sene önce olan bir savaşı bildiriyor burada. Bu savaştan sonra Bizans Kudüs'ü kaybetmişti ve bu yenilgiden sonra Bizans'ın yok olacağı düşünülüyordu. Ancak ayette bildirildiği gibi Bizans ayette konumu da dünyanın en alçak yeri olarak bildirilen Lut Gölü yakınlarındaki 627 yılında gerçekleşen savaşta Persleri yenilgiye uğrattı.
Persler o zaman tabii putperest bir toplum.
Evet.
Dolayısıyla Hristiyanların yenmesine Müslümanlar seviniyor.
İnşallah.
Perslere karşı.
Rum suresinin 3. ayetinde Rumların dünyanın en alçak yerinde yenildikleri belirtilir. Arapçası Edna El Ard olan bu ifadedeki Edna kelimesi Arapçada alçak demek olan Deni kelimesinden türemiştir ve en alçak anlamına gelir. Ard ise yeryüzü demektir. Dolayısıyla Edna El Ard ifadesi de yeryüzünün en alçak yeri manasına gelmektedir. Dünyanın en alçak yerini araştırdığımızda da bu noktanın Bizansların 613-614 yıllarında yenilgiye uğradığı yerlerden biri olan Lut Gölü Havzası'dır. Bakın bu çok önemli bir delil inşallah. Kaderi Allah'ın yarattığını. Mesela Allah bir savaşı bildiriyor. Geçmişte olan bir savaşı. Daha sonra tekrar savaş olacağını bildiriyor. İki ordu arasında yine. Ve bunun yerini de bildiriyor. Ve zamanını da bildiriyor. Yani 3 ile 7 yıl, 9 yıl arasında diyor Allah. Hakikaten tam Allah'ın dediği zamanda, Allah'ın dediği yerde, bakın daha olmamış bir olay. Ama Allah için olmamış değil o işte. Yani önemli olan nokta burada. Kader, demişti hocamız, tek bir anın sonsuzda biri kadar bir zamandır. Yani bunu örneği verirken de hocamız, aslında zamansızlık olduğunu Allah katında anlatıyor. Yani tek bir anın sonsuzda biri kadar bir zaman, zamansızlık boyutudur. Allah'ın zamanı Allah insan için yaratmıştır. Yani bizim için gelecek olan Allah için gelecek değildir. Allah sonsuz hayatımızı yaratıp bitirmiştir. Nitekim mesela şimdi burada düşünelim. Bir savaş oluyor. Savaşın yeri belli. Savaş yapan iki tane ordu var. On binlerce kişiden oluşuyor bunlar. Bakın on binlerce kişi kaderde Allah tarafından daha doğmadan onlar dünyanın en alçak yerinde Lut Gölü Havzası'nda tam belirtilen günde, belirtilen saatte, belirtilen dakikada orada olmak üzere yaratılmışlar. Yani kimse aksini yapamaz onun. Rum orduları ve Pers orduları toplanmasınlar veya Rumların başına başka bir kral geçsin veya Perslerin başında başka bir kral olsun, o an savaştan vazgeçsin, mümkün değil. Orada olacak olan askerin o gün vazgeçip veya hastalanıp o işten geri kalması mümkün değil. Orada olmayacak bir askerin de oraya gitmesi mümkün değil. Kader bu şekilde işler işte. Yani blok halde yaratılır. O iki ordu da belirlenen zamanda orada olacaklar. Bakın kimin kazanacağı da Allah katında belirli. Bu Allah'ın yarattığını gösterir zaten. Yani o savaşı, orada savaşanların hepsini yaratan Allah. Edna El Ardurut Gölü Havzası'nı yaratan da Allah. Kur'an'ı yaratan da Allah. Çok açık bir şekilde. Bu bir olay. Ama bütün olaylar böyledir. Yani mesela şimdi Peygamberimiz ahir zamanda olan olayları bildiriyor. Demek ki Allah bunları yaratmış ve bitirmiş. Çok açık bir şekilde. Afganistan işgal edilecek diyor. Afganistan'ın işgali daha, Afganistan daha ortada yokken belirlenmiş bir durum inşallah. Hakikaten günü geldiğinde Allah orayı işgal ettiriyor. Allah'ın yaratmasıyla oluyor bu. İran-Irak savaşı diyor mesela Peygamberimiz. Yine aynı şekilde bakın. Bunun gibi. Değil mi? Zamanı geliyor. 1980 yılı geliyor. İran ve Irak orduları on binlerce, yüz binlerce kişiden oluşuyor. Tanklar, tüfekler böyle. Herkes bir kader üzere birleşiyor. İki ordu. Savaş başlıyor. Allah bunun galibi olmayacak diyor. Galibi yok. Bu savaşın mesela galibini bildiriyor Allah. Tam Allah'ın dediği gibi oluyor. Galibi olmayan dediği savaşta İran-Irak savaşının galibi yok. Çünkü Peygamberimizin hadisinde o şekilde. Demek ki Peygamberimize kim ilham ediyor? Allah ilham ediyor. Bu savaşı ezelde yaratan kim? Allah. Değil mi? Bütün bunların hepsini Allah'ın yarattığını gösteriyor. Allah Mehdi'sini göndereceğini söylüyor. Mehdi'si mutlaka geliyor. Aksi olamaz. İslam'ı dünyaya hakim edeceğim diyor. Mutlaka İslam dünyaya hakim olacak. Bu bizim için gelecek ama Allah katında böyle değil. Mesela Allah ahiretteki olayları bizim için, gelecek olan olayları bazen gelecek zamanda, bazen geçmiş zamanda, bazen şimdiki zamanda anlatır. Yani Allah katında zamanın olmadığını gösterir Allah bize orada. O bizim için gelecek. Neden bilmiyoruz. Eğer biz ahiretten geriye baksaydık dünya hayatı gelecek gibi olacaktı o zaman. Yani veya insan yaşlılığından çocukluğuna, değil mi? Yaşlılığı yaşlı olarak meydana gelse çocukluğu o zaman gelecek gibi oluyor insan. Öyle bir film de var hatta. Yani o Allah için gelecek, bizim için gelecek, o Allah için gelecek değil. Allah yaratmıştır ve bitirmiştir. Ve sonsuz hayatımızı yaratıp bitirmiştir. Öyle güç sahibi Allah. Yani 700 katrilyon sonrası demişti hocamız. Allah yaratmış ve bitirmiş. Allah katında var. Yani şu anda biz daha yaşamadık onu. 700 katrilyon sene sonra göreceğiz bizim için. Onun 700 katrilyon sene sonrası yine yaratılmış, bitirilmiş. Yani sonsuz hayat yaratılmış, bitirilmiş. İşte Allah sonsuz güç sahibi inşallah. Sonsuz ilim sahibi, sonsuz kudret sahibi Allah'ın inşallah.
İnşallah. Yani müminler gayba iman ettiklerinden dolayı imanları çok değerli. Ona hocamız öyle söylemişti. Mesela melekler de iman ediyor Allah'a tabii ki ama onlar direkt şahit oluyorlar, Allah'ı görüyorlar. Ama insanlar Allah'ı görmeden gayba iman ediyorlar. Yani Allah'ın yarattığı tecellilerinden, Allah'ın yarattığı onun izinden inşallah yaratanın varlığını anlayıp, yani tecellilerinden anlayıp, ki zaten gördüğümüz bütün görüntü, duyduğumuz bütün sesler Allah'ın tecellisi inşallah. Kendi bedenimiz, her şeyimiz, konuştuğumuz, duyduğumuz sesimiz, kendisi kendimize ait olan ses, hepsi Allah'a ait. İnsan bunların Allah'ın tecellisi olduğunu anlayıp Allah'ın varlığına inşallah iman ediyor mümin olanlar. Bu da değerli olan, yani esas Allah'ın beğendiği inşallah iman böyle olmuş oluyor. Mesela inkarcı, mesela Firavun ne yapıyor? Bana diyor yüksekçe bir şey inşa et diyor. Belki diyor Musa'nın Rabbine ulaşabilirim diyor. Mesela orada zahiren bir şey görme eğilimi var. Yani normal, hatta ben hala böyle bir şey görmeye çalışıyor gibi. Halbuki öyle bir konu yok. İnsan Allah'ı göremiyor Allah'ın izin verdiği dışında. Sadece onun tecellilerinden varlığını anlayıp iman ediyor inşallah. Fakat kafir olanlar böyle değil. Mesela Rum suresinin 7. ayetinde Rabbimiz buyuruyor. Onlar diyor, yani inkar edenler, dünya hayatından dışta olanı bilirler yalnızca diyor. Ahirete ise inanmazlar diyor. Ondan gafil olanlardır diyor. İşte burada bir iman eksikliği var. İman sorunu var yani. Tam iman etmediğinden dolayı gayba da iman etmiyor. Ve Allah'a imanında bir eksiklik görüyoruz biz. Veya iman etmiyor inşallah. Halbuki Allah her yerde bize her türlü şekilde tecellisini gösteriyor. Bir çocuğun bile anlayacağı şekilde, değil mi? Allah delillerini diyelim, anlayacağımız, mantık olarak kavrayacağımız şekilde Allah'ın varlığını biz anlıyoruz. Normal bakıldığı zaman hemen anlaşılacak şekilde, çocuktan artık daha büyüyene kadar her insanın anlayacağı bir şekilde Allah bize gösteriyor onun varlığını. Mesela Kur'an-ı Kerim'de birçok mucize gösteriyor. Öğüt ve hatırlatma olan bir kitabın hem sayısal mucizeleri var, hem bilimsel mucizeleri var hem tarihle ilgili böyle mucizeleri var. Allah mesela Kur'an'dan da gösteriyor onu, kendisinin yazdığını, büyük yüce bir kudretin varlığını inşallah bize orada da inşallah izini gösteriyor. Mesela bunlardan birisi de parmak izleri. Değil mi? Parmak izlerinin her insanda farklı olduğu yeni yeni bulunmuş, anlaşılmış bir şey. Halbuki bu bilimsel açıdan da bulunması zor bir konuydu. Açıklık getirilmesi, anlaşılması da zor bir konuydu. Ama Allah-u Teala bunu 1400 yıl önce Kur'an'da mesela bahsetmiş inşallah. Şimdi bununla ilgili bir sunum var. Bundan bahsedelim inşallah. Evet.
Parmak izindeki kimlik. Kur'an'da insanları ölümden sonra diriltmenin Allah için çok kolay olduğu anlatılırken, insanların özellikle parmak uçlarına dikkat çekilir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Evet, onun parmak uçlarını dahi derleyip yeniden düzene koymaya güç yetirenleriz. Kıyamet Suresi 4. Ayet. Ayette parmak uçlarının vurgulanması son derece hikmetlidir. Çünkü parmak izindeki şekiller ve detaylar tamamen kişiye özeldir. Şu an dünya üzerinde yaşayan ve tarih boyunca yaşamış olan tüm insanların parmak izleri birbirinden farklıdır. Dahası aynı DNA dizilimine sahip, tek yumurta ikizleri dahi farklı parmak izine sahiptirler. Parmak izi doğumdan önce cenin üzerinde son şeklini alır ve kalıcı yara olması dışında ömür boyu sabit kalır. İşte bu nedenle parmak izi herkese çok önemli bir kimlik kartı sayılmakta ve parmak izi bilimi ise insanlar tarafından bilinen tek değişmez ve yanılmaz kimlik tespit yöntemi olarak kullanılmaktadır. Ancak önemli olan parmak izinin özelliğinin ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru keşfedilmiş olmasıdır. Ondan önce insanlar parmak izini hiçbir özelliği ve anlamı olmayan çizgiler olarak görmüştür. Fakat Kur'an'da o dönemde kimsenin dikkatini dahi çekmeyen parmak izleri vurgulanmakta ve bu izlerin ancak çağımızda fark edilen önemine dikkat çekilmektedir.
Maşallah. Burada da mesela biyolojik olarak bunun açıklanması tam yapılamıyor. Adı şöyle, sonsuz varyasyon. Bu tip varyatif konulara sonsuz varyasyon olarak adlandırıyorlar. Çünkü tam olarak ne kadar varyasyon olabileceğinin hesabı yapılamıyor. Ama gende biliyorsunuz değişiklik olmuyor. Yani ya mutasyon oluyor, canlı hasta oluyor ya da onun dışında böyle başka bir uzuv ekleyecek tarzda bir değişiklik olmuyor. Ancak varyasyon olabiliyor. O da mesela parmak izinin sürekli değişmesi. Değişen de parmağımızın üzerindeki hücre tabakalarının oradaki dizilimin yeri. Oradaki şekilleri değişiyor. Ama bunun ikizler dahil her insanda farklı olması çok değişik bir konu. Çok detaylı düşünülmesi gereken bir iman hakikati. Bilimsel olarak bakıldığında yani her insanda %99.9 DNA'lar aynı. Nasıl bir DNA'sal farklılık her doğan insanda yeni bir parmak izinin oluşmasına yol açıyor. Çok enteresan bir konu. Bunun adına sonsuz varyasyon diyorlar ama
demek ki DNA'da farklılık yok. Çünkü tek yumurta ikizlerinde de DNA harfi harfine aynı olmasına rağmen parmak izi farklı olduğuna göre bu DNA'daki değişimden kaynak, varyasyondan kaynaklanan bir şey değil o. Allah'ın orada gücünü gösteriyor. Çünkü tek yumurta ikizlerinin DNA'sı tıpatıp aynıdır. Aynı hücrenin bölünme esnasında oluşur tek yumurta ikizleri. Harfi harfine aynıdır. Yani 2 milyar harf aynıdır. Sadece parmak izleri farklıdır. Yüzündeki bene kadar aynıdır böyle. Göz rengi, boyunun yüksekliği. Ya beslenmeyle ufak tefek farklılık olabilir. Mesela al birini daha çok besle, öbürünü daha az besle. Tabii mesela 10 santim daha uzun olabilir. Ama DNA'sı aynı birbiriyle. Fakat parmak izi farklı. Yani demek ki DNA'dan kaynaklanmıyor bu. Allah onu gösteriyor. Yani bu örnekte olduğu gibi gösteriyor Allah inşallah. Allah sanatını gösteriyor. Bu kadarcık bir yerde kim çizebilir milyarlarca değişik figür? Kimse yapamaz bunu. Hiçbir insan yapamaz. Yani bir insana deseler ki şu kadarcık bir alana dünyanın en ünlü grafiker ustalarını, ressamını, şusunu busunu toplasınlar. Hepsini bir araya getirsinler. Bize desinler kaç tane şekil çizeceksin farklı. Sınırlıdır. Binlerle sınırlı kalır yani böyle. Daha fazla yapamazlar. Ama Allah 7 milyar insan var. 7 milyarının farklı. Bundan önce ölenlerinki farklı. Bundan sonra doğacaklarınki de farklı. Biliyoruz. Çünkü hep öyle oluyor. Kar taneleri mesela. Kar taneleri, kaç tane kar tanesi olduğunu düşünelim yeryüzüne yağan. Hepsi birbirinden farklı şekilde. Nasıl oluyor bu? İşte Allah'ın sanatı bu işte inşallah. Değil mi? Katrilyonlarca kar tanesi düşüyor dünyanın her tarafında. Her sene katrilyonlarca kar tanesi düşüyor yeryüzüne. Hepsi birbirinden farklı. Hepsi simetrik, hepsi altın oranlı, hepsi birbirinden farklı.
Evet, insanın dünyaya gelişinde, anne karnındaki gelişiminde birçok Kur'an mucizesi var o safhalarda. Parmak izinden bahsettik, diğerlerinden de bahsedelim inşallah. Slaytımız da var. Evet, İnsan Suresinin 2. ayet, şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz biz insanı karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz, bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık buyuruyor Allah. Kur'an indirildiği dönemde, günümüzden 1400 yıl önce spermin yapısı bilinmiyordu. Hiçbir şekilde bu araştırma imkanı yok zaten. Ama biz bugün baktığımızda spermde ne görüyoruz? Mükemmel bir kuyruk sistemi var ilerlemesi için. Mesela yumurtayla karşılıklı sinyalleştiğinde o sinyali algılayıp o sinyale doğru hareket etmesini sağlayan sistem var. Ön tarafında enzimler var. Yumurtanın etrafındaki asitli ortama girdiğinde o enzimler vesilesiyle korunuyor. İçindeki yapı korunmuş oluyor, kromozomlar. Ve dışındaki zırhı dökülmüş oluyor. O şekilde giriyor. Hücrenin içine tam girerken kuyruğunu tam olması gerektiği zaman da bırakıyor. Yani karmaşık bir sistemi var. Kompleks bir sistemi var. Ayette buna dikkat çekiliyor inşallah. Evet, Necm suresinin 45 ve 46. ayeti, şeytandan Allah'a sığınırım. Doğrusu çiftleri erkek ve dişi yaratan odur. Bir damla sudan meni döküldüğü zaman buyuruyor Allah ayetinde. Evet, yani erkek ve dişi, erkek veya dişi olması o embriyonun ne zaman belirleniyor? Bir damla sudan meni döküldüğü zaman buyuruyor. Yani meniden erkek belli oluyor yani. Meniden belli oluyor. Dolayısıyla erkek belirlemiş oluyor cinsiyeti.
İnşallah.
Meni belirlemiş oluyor. Evet. Müminin suresinin 14. ayeti. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sonra o su damlasını bir alak, hücre topluluğu olarak yarattık. Ardından o alağı bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir buyuruyor Allah ayetinde. Evet, Kate Moore, Developing Human isimli kitabında bakın şöyle söylüyor. 6. haftada kıkırdaklaşmanın devamı olarak ilk kemikleşme köprücük kemiğinde ortaya çıkar. 7. hafta sonunda uzun kemiklerde de kemikleşme başlamıştır. Kemikler oluşmaya devam ederken kas hücreleri kemiği çevreleyen dokudan seçilerek kas kitlesini meydana getirirler. Kas dokusu bu şekilde kemiğin etrafında ön ve arka kas gruplarına ayrışır. Evet, bakın ayette nasıl geçiyordu? Et parçasını kemik olarak yarattık, böylece kemiklere de et giydirdik buyuruyor Allah.
Maşallah.
O dönemde hiçbir şekilde bilinmesi mümkün olmayan bir bilimsel gerçek bu. Önce kemiklerin yaratılması, etrafına kasların giydirilmesi, kasın yaratılması. Yeni bilimsel gelişmelerle, bakın Kate Moore isimli kişi açıklıyor bunu bize. Bu şekilde olduğu ispatlandı.
İnşallah. Allah ona bulduruyor.
Evet.
Birkaç on yıl önce bulundu. Çok yeni bilgi bu.
Araya Erdem Hocam bir bilgi girelim. Orada tabii. Ayette bakın bir çiğnem et parçası olarak yarattık buyuruyor Allah. Orada bahsedilen safhadaki görüntü bu. O canlının, yani insanın görüntüsü bu şekilde.
Evet.
Bilim adamları tabii bu Kur'an'ı görüp, ayetleri Kur'an'ın üzerine görüp iman eden bilim adamları da evet. Var çok fazla. Bakın onlar bir deneme yapıyorlar. Alıyorlar bal mumunu. Bir kere çiğniyorlar. Yani bir ısırık olarak ısırıyorlar bal mumunu. Çünkü ayetin ifadesi bir çiğnemlik, yani bir kere çiğnenmiş bir et parçası gibidir diye. Bakın. Ayetin mucizesini görüyoruz burada.
Evet.
Aynen ayetin bildirdiği gibi, ayette Allah'ın bildirdiği gibi. Yani şu omur kısımları adeta bir diş izi gibi sırtında. Ve bir kere çiğnenmiş bir et parçasını andırıyor adeta. Bakın yan yana gördüğümüzde.
Maşallah.
Çok net.
Evet. Elhamdülillah. Zümer suresinde de hocam bir Kur'an mucizesi var. Onu da izleyicilerimize aktaralım inşallah. 6. ayet, şeytandan Allah'a sığınırım. Sizi annelerinizin karınlarında 3 karanlık içinde bir yaratılıştan sonra bir başka yaratılışa dönüştürüp yaratmaktadır. 3 karanlık içinde buyuruyor Allah. Bilim adamları araştırıyorlar insanın embriyo safhasındaki gelişimine ve 3 ana evreye bölüyorlar. Pre-embriyonik evre ilk 2,5 hafta. Embriyonik evre 8. haftanın sonu ve fetal evre doğuma kadarki süre. 3 ana kısımdan oluştuğunu ispatlıyorlar ve Kur'an'da bize 1400 yıl önce Zümer suresinin 6. ayetinde Allah 3 karanlık içinde şeklinde buyuruyor. İnşallah. Bu bize aynı zamanda değil mi, tüm canlıları, her şeyi yaratan Allah olduğunu da inşallah bir kez daha görmemizi sağlıyor. İnşallah. Çünkü Allah yarattığı için Allah en iyi şekilde zaten canlı bilen Allah ve Kur'an'da da bize tüm detaylarıyla açıklamış. İnşallah.
Elhamdülillah. Maşallah. Burada şeye de değinelim. Mesela hep varyasyondan bahsediyoruz da. Varyasyon nasıl oluyor? Spermler oluşurken mayoz bölünme diye bir bölünmeyle bölünüyorlar. Burada anneden ve babadan gelen 46 tane kromozom, homolog kromozomlar vardır. Yani şu anlama gelir. Aynı özellikleri kontrol eden kromozom çiftleri vardır. 23 tane çiften oluşur insanın kromozomları zaten. Biri babadan gelir, biri anneden. Bunlar aynı özellikleri kontrol ederler. Ve bunlar anneden ve babadan gelenler, bunlar karşılıklı gelerek genetik bilgiyi alışverişi yaparlar. Çünkü sperm hücrelerinde 23 tane kromozom. Ayrılıyorlar bunlar anneden ve babadan gelenler. Bir kısmı bir hücreye gider, bir kısmı diğer hücreye gider. Bunların ikisi de iki tane sperm hücresi oluşur. Bu sırada genetik bilgi alışverişi olur. Bakın onu hep birlikte izleyelim şimdi. Buna da bilimsel dilde crossing over deniyor. Bakın nasıl genetik bilgiyi değiştiriyorlar, onu görelim. Şimdi bu anneden ve babadan gelen iki tane kromozom görüyoruz. Aynı özelliği kontrol eden. 23 tane böyle çift kromozomdan oluşur insanın DNA'sı. Bunlar böyle bölüneceği zaman, yani sperm hücresi oluşacağı zaman yan yana geliyorlar veya yumurta hücresi içinde aynı şey geçerli. Bakın gördüğünüz gibi kromozomların aynı noktasından çok özel bir mekanizma yaratmış Allah. Aynı bölgesinden genetik bilgi arasında değiş dokuş olur. Yani bir kısım aynı özellikleri kontrol eden genetik bilgi babadan gelen kromozoma, babadan olan kromozomdaki genetik bilginin aynı bölümü ama. Yani burada buradan olup da diğerinde buradan kesilme olmaz. O zaman zaten sakatlık meydana gelir. Genetik bilgi eksik olarak gider öbür hücreye. Birine fazla olarak gider, birine eksik olarak. Böylece değişilir. Bakın şimdi değişmeyi gösterecek. Evet, bak, gördüğünüz gibi bakın iki tane kromozom oldu. İkisinin genetik bilgisinde bir çeşitlilik meydana geldi. Değil mi? Tıpkı anneden gelen ve tıpkı da babadan gelen gibi değil artık. Şimdi 250 milyon tane sperm üretiliyor. Bir kire bir şey olduğu zaman, ilişki olduğu zaman yaklaşık babadan 250 milyon tane sperm atılır. Bu 250 milyon tane spermin içinde 250 milyon tane genetik bilgi çeşitli olarak gider. Çünkü her hücrenin bu oluşan genetik bilgi, yani kesilirken, değiş dokuş yapılırken ki yeri farklıdır birbirinden. Birinde biraz daha aşağıda, birinde biraz daha yukarıda. Çünkü olasılık ihtimali çok çok yüksektir. Yani kromozomun herhangi bir yerinden değişiklik meydana gelebilir. Herhangi bir yerinden. Evet. Ve bu bir tane kromozom. Bir de 23 tane çift kromozom var. Hepsinde bu oluyor. Genetik bilgi onun için hep farklılaşır. Her spermin genetik bilgisi diğerinden biraz farklıdır. İşte bu varyasyonu meydana getirir. Onun için çocuklar tıpatıp annesinin ve babasının benzeri olmazlar. O evrimci ne diyordu? Ben diyordu anneme baba benzemiyorum çünkü ben ara geçiş formuyum. Bu ara geçiş formu değil. O bilgisizlikten kaynaklanıyor. O 10 trilyon almak için söylüyor bunu belki ama hocamız 10 trilyonu teklif etti. Gelecek diyecek ki bize ben ara geçiş formuyum biz de 10 trilyonu vereceğiz yani. O kadar da değil. Burada bakın önemli olan nokta...
Ara geçiş formu kendisine vermiyor.
Burada önemli olan nokta şu. Genetik bilgide bakın çeşitlenme meydana geliyor bu şekilde. Ondan dolayı çocuklar annesinden ve babasından farklılıkla meydana geliyorlar. Çünkü zaten ama önemli olan nokta zaten var olan genetik bilginin değişik kombinasyonları oluşuyor. Burada hiç evrim yok. Çünkü evrimin iddiası hiç olmayan genetik bilginin eklenmesi anlamına geliyor. Böyle bir mekanizma yok. Yani yepyeni gen ekleyecek bir mekanizma yok. Bir geni başka bir gene dönüştürecek mekanizma da yok. Mutasyon mutlaka bozucu oluyor. Değiştiremez çünkü gen o kadar kompleks bir yapı ki. Oradaki meydana gelecek harf değişiklikleri sadece hasar veriyor ona. Başka bir genetik bilgi oluşamaz. Sıfırdan genetik bilgi oluşamaz. Varyasyonda zaten var olan genetik bilginin değişik kombinasyonu olmuş oluyor. İşte bu meydana getiriyor çeşitliliği de. Yani bireyler arasındaki farklılığı bu değişimler meydana getiriyor. Crossing over diye bir mekanizma var. O 250 milyon spermin hepsi birbirinden farklı. Bir tanesi döllüyor. Yumurtanınki de aynı şekilde bir kombinasyonla oluşmuş annenin vücudunda. O da bu mekanizmayla mayoz bölünmede bu şekilde bir genetik çeşitliliğe uğramış. O da anneninkinden farklı. İkisi bir araya geldiği zaman hem anneden hem babadan farklı. Nesilden nesile de hep farklılaşma oluşuyor. Alternatif sayısı da çok yüksek. Onun için insanların DNA'sı %99.9 benzer olduğu halde hepsi birbirinden farklı oluyor. Tıpatıp aynı olmuyor. Tek yumurta ikizleri hariç. Onda çünkü bölünen aynı hücreden iki ayrı canlı meydana geldiği için DNA'ları aynı olması dolayısıyla birbirine tıpatıp aynısı oluyor. Ama dediğimiz gibi bu şekilde bir farklılaşma, Allah böyle özel bir mekanizma yaratmış inşallah, bu tür içinde farklılaşmayı da meydana getiriyor. Yani küçük köpekler oluyor, büyük köpekler oluyor ama hep zaten var olan genetik bilginin değişik kombinasyonu. Bu da işte evrimi ortadan kaldırıyor. Varyasyonda evrimle alakası yok. Çünkü yeni genetik bilgi yok. Bu çok önemli.
Evet. Evrimciler tabii bir kısım kişiler varyasyonu evrim zannettikleri için işte normal tür içerisindeki geçişin de olabileceğini düşünebiliyorlar. Doktor hocam çok güzel anlattı. Yani var olan DNA'nın çeşitlenmesiyle oluyor. Yani mesela bir insanda hiçbir zaman bir pul olmaz. Bir sürüngen pulu olmaz mesela. Yani sürüngen pulu bilgisi sürüngen DNA'sında oluyor. O kalıp halindedir onun içerisinde. Ve o da çeşitlenir. Farklı farklı sürüngenler oluşabilir mesela. Onun çeşitlenmesiyle. Ama hiçbir zaman bir sürüngende kanat bilgisi olmaz sürüngen DNA'sında. Veyahut da mesela insanlar işte senelerce işte evrimleşmiş DNA'ların sonucunda işte insan oluştu diyorlar mesela. Ve bu DNA'da hiç mi geçmişten kalan bir şey olmadı? Geçmişteki o sözde sizin iddia ettiğiniz atalarımızdan. Yani bu çeşitlenme o kadar fazla oluyor ki insanda, DNA içerisindeki çeşitlenme. Bir yerden de geçmişteki canlılara ait bir şey çıkar yani bu insanda. Mesela bir bakarsınız bir bebek kanatlarıyla beraber doğmaya başlar. Yani evrimci iddiaya göre böyle canlılarda yaşıyor olması lazım. Mesela bir bakarsınız insan ama sürüngen pulu var. Geçmişten kalmış o kadar madem geçmişten geliyor bütün DNA bilgisi. Ve insanda da hocamın anlattığı gibi muhteşem bir çeşitlenme mekanizması var. Ama böyle bir şey neden hiçbir zaman olmuyor? Çünkü insan DNA'sında insan bilgisi var sadece. Kanat bilgisi yok, pul bilgisi yok.
Tüy bilgisi
yok. Şahin bilgisi yok. Şahin gözü bilgisi yok mesela. Zoomlama yapamıyoruz biz. Yani Şahin zoomlama yapıyor mesela bir canlıyı avlayacağı zaman. Veyahut da bir solungaç bilgisi yok insan DNA'sında. Solungaçlı insanlar olması gerekirdi. Yani bu kadar çeşitlenme oluyor. Arada o geçmişten kalan o hurda DNA diyorlar. Öyle uydurdukları bir şey var. O hurda DNA'dan da mesela insanın DNA'sında bir şeyler karışıp geçmişteki canlılardan da bizim böyle özelliklerini taşıyan insanların dünyaya gelmesi gerekiyordu. Fakat bu olmadı ve olması da mümkün değil zaten. Hocamın dediği gibi yine mesela köpek DNA'sına bakıyoruz. Köpek bilgisi var, başka bilgi yok. Yani büyük gözlü köpekler olabiliyor, küçük gözlü köpekler olabiliyor. Uzun tüylü, kısa tüylü bilgi, köpekler olabiliyor. Mesela Sivas Kangal oluyor ama Kaniş köpeği de oluyor aynı zamanda. Yani 20'de biri falan neredeyse. Böyle çeşit çeşit köpekler oluyor. Farklı cinslerin çiftleşmesiyle oluşuyor. Ama hiçbir zaman ek bilgi DNA'ya gelmiyor. Bakın bu çok önemli. Ve yeni bir tür asla oluşamaz. İstedikleri kadar çiftleşsinler. Evrimcilerin de kabul ettiği bir şey bu. Gen eşiği denen bir olay var. Artık belli bir haddeye geldikten sonra duruyor çeşitlenme. Yani orayı geçemiyor. Köpek başka bir canlıya dönüşemiyor. Daha kesin iddia ettiği gibi balina olamaz köpek hiçbir zaman. Köpeğin DNA'sında balina bilgisi yok çünkü. Yani solungaç bilgisi yok. Ondan sonra o dış yüzeyini kaplayan böyle kaygan deri gibi bir yapısı var mesela balinanın. Öyle bir bilgi yok köpek DNA'sında. Hiçbir zaman olamaz dolayısıyla. Bu varyasyona baktığımız zaman zaten evrimi tamamen bitiren bir konu olduğunu görüyoruz. Allah zaten sizi tanışmanız için bu kadar çeşitli yarattım buyuruyor. Çeşit çeşit kılmamın sebebi birbirinizle tanışmanız için buyuruyor. Ve aynı zamanda da bu varyasyon konusu bazı insanlar sorabiliyor çünkü işte madem işte evrim yok o zaman ilk insan, ilk iki insandan nasıl bu kadar bir çeşitlenme oluyor? İşte varyasyon vesilesiyle oluyor. Varyasyon mesela esmer deri, zenci bilgisi de, çekik göz bilgisi de, sarı ten bilgisi de, beyaz ten bilgisi de bütün DNA'nın içerisinde zaten var. İlk iki insanda Allah'ın yarattığı, ilk iki insanda Hazreti Adem ve eşinde zaten bu mevcut. Bu zaman içerisinde bir bakıyorsunuz işte zenci bilgisi de çıkıyor. Ondan sonra sarı ten bilgisi de çıkıyor. Beyaz ten bilgisi de meydana çıkıyor. Bu crossing over sistemiyle bu olabilecek bir şey. Asıl evrimle olamayacak bir şey bu iddia ettikleri. Evrimle böyle bir çeşitlenme olamaz Allah'ın izniyle. Nereye baksak biz yaratılışı görüyoruz. Yani evrimcilerin uzatacakları bir konu kalmadı artık inşallah.
Hatta o çeşitlilikle ilgili, varyasyonla ilgili birçok mekanizmanın da zaten DNA'da yine özel olarak genler tarafından yönetildiğini görüyoruz. Yani genetikte, genin içerisinde, şifrenin içerisinde Şifrede nasıl varyasyon yapıların bilgisi de var. Mesela bazı bölgelerde kitabın bazı sayfalarında mesela şu fasikülünün şu paragrafları arasında bunları yer değiştirebilirsiniz. Bu paragrafla bu şeyi yer değiştirebilirsiniz. Ama belli bir kuralı oluyor. Mesela en çok bunu immün sistemler rastlıyoruz. Bağışıklık sisteminde. Burada hep belli bir kural çerçevesinde hücrelerin dışındaki diğer hücreleri tanımakla ilgili olan proteinlerin şekillerini değiştiren genler sürekli varyasyon yapıyor. Hatta bir hesaba göre trilyona yakın varyasyon çıkabiliyor hesap olarak. Ama burada da o işi yapan özel enzimler var, özel proteinler var. Yani DNA'nın başka bir bölgesinden, başka bir genden sentezlenen bir protein o bölgeye gelip sadece hücrenin içerisindeki o proteinle ilgili olan DNA'daki o kısımda varyatif değişiklikler yapıyor. Ama bu çok uzmanlık ve özel ihtisas isteyen bir konu. Sadece belli bir bölgede belli kurallar içerisinde oluyor. Şimdi zaten yani Allah burada bize sanatını gösteriyor. Yani DNA'da bakın normalde mutasyon olduğu zaman çok ciddi tahribatlar oluyor. Ve canlının ölümüne kadar gidiyor. Fakat o da DNA'da orada harflerin yerini değiştirebiliyor. Değiştirtiyor Allah o enzimlere. Ama canlı hiçbir şey olmuyor. Hatta bu onun sağlığına vesile oluyor. Ya Allah bize burada sanatını gösteriyor. Yani kontrolsüz olduğu an kontrolsüz hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Her şey Allah'ın bilgisi dahilinde olur. Ama zahiren hata gibi görünen mesela DNA'daki mutasyonlarda, DNA'daki tahribatlarda, bazıların gelişi güzel kopmasında, eklenmesinde oradaki şifrelerin, harflerin o zaman hastalık ve ölüm hadisesi vuku buluyor. Ama Allah dilediği zaman harflerin yerini öyle bir ilim ve özel bir şekilde değiştirtiyor ki o da senin daha sağlıklı olmana bu sefer vesile olabiliyor.
Evet. Şu an. Her zaman da daha sağlıklı geni seçiyor. Değil mi Onur Hocam? Sen daha
yani, şu İnşallah. Olabilir. Bakın bu da evrenin olmadığını gösterir. Mesela Mehdiyet döneminde genetik mühendisliği çok ilerleyecek. İnşallah. Çünkü hakikaten bilimi yaratan Allah ve Mehdiyet'le bilim ilerler. Yoksa mesela komünizmle geriliyor, bütün faşizmle geriliyor. Bütün bu sapkın sistemlerde ne bilim ne teknoloji kaldı dünyada, ne sanat ne estetik kaldı. Allah iman edildiği zaman açıyor bunu. Genetik mühendisliğiyle şöyle bir şey olabilir Allah dilerse. Mesela bir canlı türünün iyi özellikleri, genetik bilgisi, başka bir canlı türünün iyi özellikleri alınır. O canlıdan o canlıya genetik bilgi olarak nakledilir. Daha önce olmayan bir tür ortaya çıkabilir. Değişik bir canlı türü ortaya çıkabilir. Yani her iki canlının da işte iyi ve ortak özelliklerine sahip. Ama bu evrimle alakası yok bunun. Evrim bilginin tesadüfen oluştuğunu iddia eder. Ve yoktan tesadüfen var olduğunu. Halbuki burada canlılık zaten yaratan Allah inşallah. Allah'ın dilemesi bir Allah yaratmış. Öbür canlıyı da Allah yaratmış. Bilim adamı alıp onun genetik bilgisini öbürüne naklettiği zaman bu yoktan var olan bir bilgi veya yoktan haşa bir şey yaratmak değildir. Yaratmak Allah'a mahsustur. O da Allah'ın dilemesiyle olur. Evrimcilerin açıklayamadığı hayatın nasıl kendi kendine tesadüfen ortaya çıktığı, yani tek bir proteinin bile oluşmasını izah edemiyorlar. Bitti artık. Bundan sonra tartışacak bir konu yok. Ara geçiş formu da yok. Burada yani bu genetik mühendisliğiyle farklı bir tür ortaya çıkarsa Allah'ın dilemesiyle bunun evrimle alakası yok. O da Allah'ın yaratmasıyla oluyor. Yani onu canlıyı yaratan Allah, diğer canlıyı yaratan Allah. O farklı olan canlıyı yaratan da Allah. Çünkü hayat bambaşka bir şey. O Allah'ın canlılık vermesiyle oluyor. Canlı hücresinde olan moleküllerin gösterdiği akıl. Değil mi? Orada DNA'nın kopyalanması, posta kodu sistemi hücrenin içerisinde enerji santralları var. Enerji üretiliyor orada. O enerji alınıyor, paketleniyor. Olay yerine götürülüyor, orada kullanılıyor. Ne hücreyi yakıyor bu, ne yıkıyor. Hiçbir şey yapmıyor böyle değil mi inşallah? O laboratuvarları var hücrenin. Rafineri sistemleri var, atık sistemleri var. Bu işte Allah'ın hay sıfatının tecellisiyle oluyor. Orada Allah'ın aklı tecelli ediyor. Allah'ın yaratmasıyla oluyor. Hayatın sahibi olan Allah'ın dilemesiyle hayat başlar, devam eder ve sona erer. Bunu hiçbir bilim adamı yapamaz. Kaldı ki, yani bu çok önemli bir inşallah bilgi. Hocamız hep bunu açıklıyor. Yani bilim yapan adam, beyninin şu kadarcık bir yerinde deney yapan kişi, mercimek kadar bir yerindeki laboratuvarın görüntüsündeki laboratuvarın içine girer. Orada yapar deneyi.
Ki o da
görüntü. Orada yaratan Allah'tır inşallah değil mi? Orada küçücük hiç çıkamadığı mercimek kadar yerinde yapar bütün deneyi inşallah.
Ya mercimek dediğimiz şeyi de görüntünün içine görüyoruz.
Beyni i̇nşallah. De evet. Görüntüde görüyoruz.
Görüntüde görüyoruz.
İnşallah.
İnşallah. İnşallah.
Nereye baksak Allah'ın izniyle bu evrimcilerin tamamen 150 yıldır insanları aldattığını görüyoruz. Yani bu çok normalde garip bir durum aslında ama deccaliyetin etkisiyle oluyor bu. Ayrı zamanda olduğumuzu da gösteriyor aynı zamanda. Yani ayrı zamanda biraz önce de söyledik. Deccal her şeyi ters yüz ediyor. Tamamen değiştiriyor öyle. Çünkü yalan söyleyen manasına gelir. Deccal'in kelime manası ve gerçeği örten manasına gelir. Doğruları örtecek mesela Deccal ayrı zamanda. Bu sadece hani bazı konularla ilgili değil. Yani her konuda gerçeği örtüyor. Mesela son derece güvenilmez olduğu, son derece ahlaksız, işte Allah'a karşı isyan eden, ondan sonra yani ne olduğu belli olan aslında insanları alacak Deccal, insanların karşısına işte örnek insan budur diye çıkaracak. Yani işte insanları örnek olarak gösterecek, doğrudur diye bunu gösterecek. Bir kısım insanlar buna kanacaklar. Ve son derece düzgün ve son derece Allah yolunda olan, ondan sonra yani tam olarak Allah'ın istediği ahlakta olan insanları da insanların gözünden düşürmek için uğraşacak. Yani Deccal ayrı zamanda tamamen gerçeği ters yüz ediyor. Yani her konudaki gerçeği doğrularla yer değiştiriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Deccal'in fitnesinden korunmak için Kehf suresinin okunmasını inşallah emrediyor, tavsiye ediyor. Yani Kehf suresine de baktığımız zaman Allah'ın izniyle tam ayrı zamanı, işte Mehdiyeti, Mehdi talebelerini, Hazreti Mehdi'nin başına gelecek olayları işari manada Allah net bir şekilde anlatıyor. Dolayısıyla bu konu, anlattığımız konular haricinde ayrı zaman konusu da inşallah çok önemli. Hazreti Mehdi'nin geldiği. Yani bazı insanlar halen daha bilmiyorlar Hazreti Mehdi'nin kim olduğunu, Hazreti İsa'nın kim olduğunu. Allah'ın izniyle biz de her gün anlatıyoruz. Herkes inşallah öğrensin diye. Hazreti Mehdi ayrı zamanda gelecek. Hazreti İsa ile beraber İslam ahlakını yeryüzüne hakim etmek için çaba harcayacak. Tüm detaylarıyla, fiziksel özellikleriyle, yapacağı icraatlarla, ondan sonra hangi şehirde, hangi ülkede çıkacağına kadar, mesela Türkiye'de İstanbul'da olacağını Peygamberimiz bildiriyor. Konstantin diye bildiriyor inşallah sallallahu aleyhi ve sellem. Konstantiniye de bildiriyor. Ve tüm detaylarıyla anlatılıyor. Alametler bildiriyor Peygamberimiz. 200'e yakın alamet bildiriyor. Ve şu anda alametlerin başlangıç tarihi olarak 1400 senesini veriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şu an 1432'deyiz. Ve 200'e yakın alamet yine gerçekleşmiş durumda. Dolayısıyla bu kadar gerçekler açıkken, netken, hani insanların, bir kısım insanların kısa dünya hayatına aldanıp işte mesela bazı inkarcılar işte kalkıp net bir şekilde Allah'ın varlığı çok net olduğu halde, din çok net olduğu halde, Kur'an'ın gerçek olduğu, yani sadece kendi nefislerine uymak için, kendi işte enaniyetlerini tatmin etmek için bu gerçekleri görmezden geliyorlar. Bir kısım kardeşlerimiz de diyorlar ki işte aslında onlar gerçeği biliyorlar da işte işlerine gelmediği için dini yaşamak istemiyorlar deyip bir bakıyoruz aynı kardeşlerimiz Peygamberimizin 200 tane bildirdiği alameti bu sefer de onlar görmezden geliyorlar. Dolayısıyla herkesin, yani tüm kardeşlerimizin, bizim de aynı zamanda her konuda Allah'ın izniyle işine geleni bırakıp, hocamız şunu söyledi, tek konu var, samimiyet. Yani her konuda samimi olduğu zaman bir insan Allah en doğrusunu gösteriyor. Her konuda samimi olup onu yaşadığı zaman Allah en güzel hayatla zaten yaşatıyor. Yani onun için samimi olunmaz. Ama samimi olunduğu zaman da bir insanın istediği zaman istediği her şey zaten olur dünya hayatında Allah'ın izniyle. Yani en güzel yaşantıyı yaşar ve en güzel şekilde Allah'ın izniyle, Allah'ın emirlerini ve yasaklarına dikkat ettiği zaman zaten bir insan vicdanına göre hareket etmiş oluyor. Vicdanına göre hareket eden de dünyanın en mutlu insanı olur zaten. Çünkü insanlardaki bu sıkıntı, stres mesela neden kaynaklı? Adam vicdanını bastırıyor sürekli. Yani gün içerisinde bir kez değil, iki kez değil. Her an vicdanını bastırmaya çalışıyor. Sonra ben stres oldum diyor. Kalbim daralıyor, kalbim sıkışıyor. Sebebini bulmaya çalışıyor. Niye? Halbuki hiçbir şey de yok diyor ortamda. Bir şey olmaz olur mu? Ya yani günde en az 100 kere vicdanını bastırıyorsun. Bu işte olay. Bastırırsan tabii ki stres olursun. Sonra mesela stres olduğu zaman ona bağımlı olarak işte zaten bağışıklık mekanizması çöküyor. Sonra zaten bir sürü hastalıklara yakalanıyoruz. Ya kalp hastası oluyor, tansiyon hastası. Tabii hepsi için geçerli değil bu ama bu onun sonucu olarak doğuyor gerçekten. Kanser olabiliyor. Başka hastalıklara yakalanabiliyor. Dolayısıyla tam vicdanlı uyan, tam samimi bir insan Allah'ın izniyle en ferah, dünyanın en ferah, en rahat insanı oluyor. Ve dünya hayatı adeta Allah'ın izniyle cennete benzer bir yaşantıya dönmüş oluyor o kişi için. Dolayısıyla hani biz hem kendimizde hem tüm kardeşlerimizle, hatta tüm dünyayı da sürekli olarak samimiyete davet ediyoruz inşallah. Samimiyet olunması gerektiğini anlatıyoruz.
Kalpler diyor Allah, şeytan Allah'a sığınıp sadece Allah'ı anmakla mutmain olur. Yani mutluluğun tek yolu Allah'a yakın olmak, Allah'a yakınlıkla, samimiyetle. Şimdi mesela Ankara Hocam dedi ki, bu işte insanların önemli bir kısmı, ahir zaman alameti zaten bu. Yani Akın Hocam'ın söylediği bir şey değil de. Ahir zaman alameti, Mehdiyet'e karşı oluyorlar önce, karşı çıkıyorlar. Çok az bir grup, 313 kişilik bir mümin grubu oluyor Hazreti Mehdi'nin etrafında inşallah. Talebelerinin sayısı çok az oluyor onun için. Yani bu başlangıçtaki dönemde yaklaşık 40 yıllık da bir çalışma diyor inşallah Said Nursi Hazretleri. Ama bu da Peygamber Efendimiz diyor ki müminlerin sevabını çok arttıracağını söylüyor. Şöyle diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ahir zamanda yaşayan Müslümanların ne kadar sevap kazanacağını, rivayete göre ashab-ı kiramdan Ebu Salebetül Haşeni radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şu ayetin tefsirini sormuş. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Üzerinizdeki yükümlülük kendi nefislerinizdir. Siz doğru yola erişirseniz sapan size zarar veremez. Peygamber Efendimiz ise şöyle cevap buyurmuştur. Ya Ebu Salebe! Bu Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace'de olan bir hadis inşallah. Ya Ebu Salebe, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış. Ne zaman ki aşırı derecede cimrilik hakim olur, ahir zamanı tarif ediyor Peygamber Efendimiz, nefislerin arzusu peşinden gidilir, dünya ahiret üzerine tercih edilir, herkes kendi görüşünü beğenir, kimse kimseyi tanımaz bir hale gelirse o zaman kendini kurtarmaya bak. Muhakkak ki sizin arkanızdan karanlık gece parçaları gibi fitneler vardır. O fitneler içerisinde sizin üzerinde bulunduğunuz inancın benzerine sımsıkı yapışan bir kimse için sizden 50 kişinin sevabı kadar sevap vardır. Bakın 50 kişinin sevabı kadar sevap vardır diyor. Sizden 50 kişinin. Ashab-ı kiram, ya Resulallah, onlardan 50 kişinin sevabı kadar sevabı vardır değil mi? Yani sizden kelimesi yanlışlıkla mı kullanıldı diye sorduklarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hayır, sizden 50 kişinin sevabı kadar sevap alır. Çünkü siz İyiliklerde yardımcı bulursunuz. Fakat onlar bulamazlar. Ahir zaman müminleri işte böyle övülmüştür Peygamberimiz tarafından. Yani sayılar az oluyor ama bakın diyor ki Peygamber Efendimiz sahabeye söylüyor. Sizden diyor 50 kişinin sevabı kadar sevap alacak onlar diyor. Çünkü diyor siz iyiliklerde yardımcı bulursunuz. Fakat onlar bulamazlar. Yani dünya çapında bir karşı gelme oluyor başlangıçta. Hazreti Mehdi'ye. Mehdi'nin yakınlarına iftiralar atılıyor demek ki. Basın yayın onların üzerine gidiyor. Televizyonlarda onların aleyhinde propaganda oluyor. Hazreti Mehdi'nin hapse düşeceğini anlıyoruz. Değil mi? Hazreti Yusuf gibi gaybeti oluyor.
Komplolar yapılıyor.
Komplolar yapılıyor. İşte deli deniyor mesela peygamberlere. Allah'ın sünneti olarak Hazreti Mehdi'ye de demek ki deli dendiğini görüyoruz. Her şey yapılıyor. Sayılar da onun için hep 313 yani o 313'te kaldığını söylüyor Peygamber Efendimiz. Ama diyor sevabı da diyor 50 kat olur diyor maşallah. Maşallah. Bu da güzel değil. Elhamdülillah ayrı zamanda. Sonra ama bütün dünya diyor onu seveceğini söylüyor Peygamberimiz. Herkes diyor onun sevgisinden içecektir diyor. Yani öyle çok seviyorlar ki böyle. Hele demişti hocamız Hazreti Mehdi çıkıp da Peygamber Efendimizin hırkasıyla, kılıcıyla, ondan sonra sancağıyla böyle dünya çapında bütün televizyonlarda, bütün televizyonlar ama naklen yayınladığında bunu yer yerinden oynayacak inşallah o sevgiden. İnşallah. Ve altın çağı yaşanacak. Ama çok makbul işte bu. O zamana kadarki olan o mücadele çok küçük bir grup yani 7 milyarlık dünyada 313 kişi son derece küçük bir grup oluyor. Ve her şeyde deneniyor onlara karşı. Deccaliyet hakikaten kuduz köpek gibi saldırıyor ama mağlup oluyor. Münafıklar bir yandan, deccaliyet bir yandan, cereyan-ı münafıkane diyor. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ve Darwinizm ve materyalizm diyor. Yani bütün dünya çapında hem inanmayanlar hem de münafıklar bütün ellerine gelen ardına komuyorlar. Ama Allah onları mağlup olarak yaratmış. Yani Mehdi'yi galip olarak yaratmış Allah. İnşallah. Onun için bu yani Allah'ın yarattığı kader mesela gördük biraz önce Kur'an ayetlerinde. Allah bir, gelecekte olan bir savaşı söylüyor. Rum orduları kazanacak diyor. O kadar. Yani Rum orduları kazanıyor. Çünkü Allah yaratıyor. O başka türlü olamaz zaten. Allah Mehdi'sini hakim kılacağını söylüyor. İslam'ı hakim kılacağını Kur'an'da bildiriyor. Mümkün değil aksi olmaz bunun. Yani mümkün değil. Yani bu mutlaka böyle olacak. Hakimiyet olmuş. Hazreti Mehdi yaşamışlar. Hazreti İsa ile birlikte yaşamışlar. Her ikisi de vefat etmiş ve kıyamet de kopmuş Allah katında inşallah. Sadece bizim için gelecek bu. bize nasıl olduğunu göreceğiz. İslam'ın nasıl hakim olduğunu, Hazreti Mehdi'nin döneminde nasıl İslam'ın hakim olduğunu, Hazreti İsa ile birlikte biz bunu göreceğiz. Yoksa Allah katında yaratılmış mı bitmiş inşallah. Elhamdülillah.
İnşallah.
Programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Saat 22'den itibaren Sayın Hocamız Adnan Oktar'ın katılımıyla Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımızı izleyebilirsiniz.